Merhabalar, Serhat Sarı Sözen'le gündem dışından herkese keyifli pazarlar diliyoruz. 16 haberlerinden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ta ki 18 haberlerine kadar gündem dışında gündemi dışlamaya, kendi gündemimizi yaratmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi şu an dinlemiş olduğunuz şarkı bu değil, biraz önceki. Ve bugün dinleyeceğiniz şarkılar benim seçimim değil ya da bizim arkadaşlarımızın seçimi değil, konuğumuzun seçimi. Şu an bir stüdyo konuğum var. Sedef Betil benimle birlikte. İletişim Yayınlarından Kırgınlığın Kurtusunda adlı kitabı çıktı. Onunla bu kitabı üstüne sohbet edeceğiz ve genel olarak yazarlık kariyeriyle ilgili konuşacağız. Öncesine gideceğiz, sonrasına gideceğiz. Uzun keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi umuyorum Sedef Betil'le sevgili dinleyenler. Ve tüm şarkılarımızı da bugün Sedef Hanım seçti. Onun seçiminden ve onun zevkinden şarkıları dinliyor olacağız aralarda şarkılarımızı çalarken sizler için. Sohbetin ilerleyen sürecinde sohbete bir ara verip sizlere bir tiyatro oyunundan bahsetmek istiyorum. Yine geçtiğimiz hafta gittiğim bir oyun. Tabii bu program için her hafta bir oyuna gidiyorum. Yeni oyunlardan bir tanesi. Yani Nisan ayında düzeltiyorum. İlk defa oynandı bu oyun. Tabii ilk defa oynandı derken 2017 versiyonu Nisan ayında oynandı. Oyun eski bir oyun. Farklı oyuncularla ve farklı uyarlayanlarla, farklı yönetmenlerle de zaman içerisinde bu oyunu izlemiştik. Ben Çağırmadım adlı oyundan bahsedeceğim size. Şehir tiyatrolarının bir oyunuydu. Ben de Harbiye'deki sahnede, Muhsin Ertuğrul sahnesinde izledim. Bu oyundan bahsedeceğim. İlerleyen dakikalarda her şeyi bilen kadın bizimle olup bilim haberlerini bize verecek diye umuyoruz. Niye umuyoruz? Çünkü bir ses problemi yaşıyoruz onunla. Her şeye rağmen bizimle konuşabilir. Ama o sağlık problemi aşamazsak da konuşamamış olacağız. Ve yine gurumuza da programın sonlarına doğru bağlanmayı umuyoruz. Şimdi öncelikle Sedef Hanım'la sohbetimize başlayalım isterim. Merhabalar Sedef Hanım. Hoş geldiniz.
Merhaba. Hoş bulduk.
Bu pazar günü bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Nasılsınız?
İyiyim. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir fırsat bana yarattığınız için.
Evet, biz teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Şimdi efendim benim son okuduğum kitap sizin kitabınız. Özellikle geçtiğimiz haftalarda başka yazar konuklarımız gelmişti. Özellikle sizin kitabınızı da beklettim birazcık. Sonra doğru okudum ki aklımda o güzel hikayeler kalsın. Hüzünlü hikayeler mi diyeyim yoksa ne diyeyim, onu konuşacağız. Yani tam olarak beraber adlandıralım. Hazır hikayelerin yaratıcısı da buradayken diyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarız ki. Şimdi Sedef Hanım, sizden bahsedelim ama bayağı bir geriye gidelim isterseniz. 1945 yılına gidelim.
Epey geriye gideceğiz değil mi? Bu genç Türkiye'de epey geriye gidiyoruz. Evet ama gidelim. Ben memnunum.
Hangisinden? Programdan herhalde çok
gerilere gidebilmekten.
Pekala. Bu arada 1945 Ankara doğumlu diyeceğim ama karşımda şu an 45 doğumlu bir hanımefendi olmadığını da ifade edeyim sevgili dinleyenler. Sonra İstanbul'a geldiniz. Arnavutköy Amerikan Koleji'ni bitirdiniz. Ne oldu o arada Sedef Hanım, 45-66 arasında?
1945'te doğduğumda ailem Ankara'da, babam görevli orada, Maliye Bakanlığı'nda. Sonra aile taşınıyor. Evet. Ben 1,5 yaşındayken İstanbul'a. Aslında ailem İstanbul'da, o geçici bir dönem Ankara'da kalmışlar. Ben de orada doğmuşum. Onlar İstanbul'a geldiklerinde ben 1,5 yıl kadar, yani 3 yaşına kadar Ankara'da başka akrabaların yanında kalmışım. Hmm. İşte o zaman böyle pek de hesap sorulmazmış. Çocuklar oraya buraya, anneanneye, büyük babaya, işte nenelere falan bırakılırmış. Hmm. Benim İstanbul'a gelmem 3 yaşındayım.
O zaman hatırlamıyorsunuz tabii Ankara'daki dönemi.
Hayır, onu hatırlamıyorum ama o tren yolculuğundan garip sahneler var. Hmm. Herhalde çocuk aklımdan ilk defa trene bindim ve halamdan geldim buraya. Büyük halamdan geldim. Hmm. Ben böyle bazı şeyleri çocukluğumdan çok net hatırlıyorum. Herkes hatırlamıyormuş. Hmm. Onun için
3 yaş çok iddialı bir yaş,
evet,
hatırlamak.
Ama yalnız onu hatırlıyorum. Yani o treni hatırlıyorum ve bitmeyen ve anneme babama geleceğim diyordum böyle. Hmm. Hep işte tamam geliyoruz. Böyle bir sabır göstermem, beklemem gereken bir yolculuktu. Sonra 3 yaşından itibaren hep İstanbul'da oturdum. Başka bir yerde oturmadım. Yani Ankara'ya bir daha hiç gidilmedi. Şeyde oturuyorduk, karşı tarafta, Kızıl Toprak'ta oturuyorduk. Hmm. Bahçeli ev vardı. Oyunlarmış, şunlar bunlar. Güzel bir çocukluktu ama bence sanıyorum hepimizin 10 yaşına kadar çocukluğu mutlu çocuklar. Evet. Yani daha neşeli ve mutluluk dolu. Sonra 10 yaşından sonra insan biraz bir şeylerin farkına varıp belki bilemiyorum, sanki 10 yaş ve sonrası biraz farklı gibi geliyor bana şimdi baktığım zaman, yeni çocuklara da baktığım zaman.
Ne var fark 10 yaşından sonra Sedef Betil, yani 1955'lerden sonra neydi sizi değiştiren ya da farklı bakmanıza sebep olan
şöyle şey? Bir kere şimdi bak, onu daha önce düşünmemiştim ama 10 yaşında annem tekrar çalışmaya başladı. Ben doğmadan önce de çalışırmış. Ve ben 3. sınıftaydım. Evin anahtarı vardı. Eve ben açar girerdim. Ablam da okuldaydı. Tabii babam da işteydi. Annem de işteydi. O eve o sorumluluk, yani onu çok kolay aldım. Hiç öyle bir hesaplaşma veya ben yapamam falan da böyle bir şey söz konusu değildi ama o yalnız eve girmek çok sevimsiz bir şeydi. Yalnız eve giriyorsun. İşte anne yok. Başka kimse yok. Konuşacak kimse yok. Ne bileyim, bazen kahvaltı sofrası kalmış olurdu, onu toplardım. Ne bileyim, o zaman böyle bir sanki daha bir yalnızlık başladı diye. Hmm. Ablam daha sonra gelirdi. Sonra ondan sohbetim falan olurdu ama o dönemler 10 yaşından itibaren başladı diye düşünüyorum.
Siz öykülerinizde aile ilişkilerinizi, ilişkilerini daha doğrusu çok güzel anlatıyorsunuz. Hmm. Bu ilişkileri sizin bu kadar iyi resmetmenizin nedeni çocukluğunuzdaki gözlemleriniz mi?
Herhalde. Yani aslında mutlu bir çocuktum. Çok dans ederdim, resim yapardım, üstüme başıma bir şeyler takar, böyle bir şeyler oynardım. Yani öyle çekingen ve içe kapalı bir çocuk hiç değildim. Hmm. Neşeli bir çocuktum. Ailedeki herkese çok ilgiliydi. Sevgi dolu bir evdi. Yani öyle ilgisiz bir ev değildi. Herkes bir şey öğretirdi. Herkes bir tarafa çekiştirirdi. Hmm. Gürültü patırtı vardı. Dalga geçilirdi. Şakalar yapılırdı. Öyle işte hatırlıyorum, bilmiyorum bazı şeyleri. Sonra bir sürü şey daha oldu. Yani mesela 5 yaşında Atina'ya gittim. Hmm. Atina'da kaldım. Yani
ne kadar süre ve niye?
Niyesini vallahi ben de bilmiyorum. Halamla eniştem, büyük halamla eniştem orada büyük elçiydiler. Ve onların çocuğu yoktu. Beni de çok severlerdi. Aldılar gittiler.
Aa, enteresan.
Evet, yani böyle
nasıl
bir...
Nasıl verdi aileniz?
Aile verdi. Aile o zaman ne bileyim işte böyle... kolay vermişlerdi. Yani şöyle diyeyim, benim anne baba ve ablamla birlikte yaşantım 10 yaşında başlıyor. O zaman dördümüz bir eve çıktık. Ondan önce hep teyzeler vardı, enişteler vardı, halalar vardı veya ben başka evdeydim. Böyle bir gidip gelmeler vardı. O kalabalık evde yaşamak herhalde ve herkese bir şekilde kendini kabul ettirmek den kaynaklanıyor bu hikayelerde çıkan çeşitlemeler belki diye düşünüyorum şimdi.
Onun, çok net onun, tablolar çiziyorsun.
Onun muhasebesini hiç yapmadım, hiç düşünmedim. O kendiliğinden şimdi siz sorunca belki de öyle, yani çok teyzeler vardı, halalar vardı, kuzenler vardı. Tabii bu kadar kalabalık ailenin içinde bir sürü tartışmalar, sıkıntılar
illaki olabilir.
Tabii ki vardı. Onlara tanıklık etmek, onları yorumlamak, hepsini, herkesi kendine göre suçlamadan kabul etmek, belki işte bugünkü ben olmama kaynak tabii onlar, yani insan aileden çok şeyler alıyor.
Evet. Şimdi ben sizin öykülerinize de ara ara girmek istiyorum. Tamam. Oradaki aile hikayeleri çünkü çok önemli. O yüzden bu sorumun devamını ben sonraya saklayayım. Tamam. Sizin öykülerinize girdiğimiz zaman ki kısma saklayayım. Kızıl Toprak'ta geçti çocukluğunuz.
Kızıl Toprak'ta geçti. Sonra Nişantaşı'na taşındık. Nişantaşı'nda ilkokulu okudum. İlkokuldan sonra da o zaman işte 5. sınıftan sonra girildi. Şimdiki Robert Koleji sınavla girdim.
Evet.
Ve orada liseyi bitirene kadar 9 sene
57 yılında.
57'de evet. Girdim.
66'da evet, 66'ya
bitirdim. 66'ya kadar okulda kaldım. Zaten 2 sene hazırlık vardı. 12 senede okurduk o zaman da. Bayağı uzun bir 9 senelik ciddi bir eğitim aldım.
Nasıldı o Robert Kolej yıllarınız sizin?
Ay, çok...
Çünkü Ayşe Kulin de mesela hani o yıllarla ilgili o yılları anlattığı çok kitaplarında geçer. Yani birçok kısım geçer.
Güzel bir öğrencilik dönemiydi. Bir kere yani bize yol verilirdi. Yeteneklerimiz neyse onun gelişmesine yol verilen bir eğitim sistemiydi ki o zamanlar diğer okullarda sanırım pek fazla yoktu bu sistem. Çok kitap okuturlardı. Ortaokulda yani ikinci sene itibariyle kütüphane saatimiz vardı. Haftada iki kez ve kitap alıp kitap okuma ve kitabı özetleme mecburiyetindeydik. Ve ortaokul sıralarında işte orta 3'ten mezun olurken aramızda tabii o zaman televizyon falan da yok. Yani kitap okumak gerçekten hepimizin istediği bir şeydi. Ve böyle bir yarışa da girmiştik. Yani işte ben Dostoyevski okudum, ben Çekov okudum, ben işte şunu okudum, bunu okudum gibi bayağı böyle bir kitap okuma istenen bir şeydi, durumdu. Veya arzu edilen veya böyle şey olarak bakılan herkesin yapmak istediği bir şeydi. Veya benim arkadaş grubum öyleydi. Biz çok kitap okuduk.
Bence seçilmiş öğrenciler ama aynı zamanda değil mi? Yani herkesi de o dönemde de almıyorlar Robert Kolej'e.
Tabii.
Belli sınavlardan geçtikten sonra. Tabii. Bu seçilmiş öğrenciler kitap okumayı da seviyorlar.
Ama işte eğitim sistemi de öyleydi. Yani o şekildeydi ki mesela tarih hocaları, coğrafya hocası, ortaokuldaki Türkçe hocası da o havaya girmişti. Biz başka kitaplar da okurduk. Yani diğer hocalar da bunu isterdi. Dolayısıyla okumaya çok küçük yaşta ve çok arzu ederek ve çok severek başladık. Lise bitene kadar da bu böyle gitti. Yani o dönem Robert Kolej'in eğitim sisteminde ciddi bir edebiyat altyapısı oluşturduk. Ve o dönem oradan mezun olanların hepsinde herhalde bu bir yer etmiştir.
Okurdunuz, yazar mıydınız peki? Çünkü yazmaya hemen başlamadınız, biraz geç başladınız.
Hayır, ben yani yazmaya bundan 5 sene önce başladım. Ben hiç hayatımda yazmadım. Yani kompozisyon derslerinde bir sıkıntım olmadı ama...
Pek de sevdiğiniz bir şey değildi
o. Hayır, hiç sevdiğim bir şey değildi. Yaratıcı olabileceğimi düşündüğüm bir şey değildi. Beni rahatlatacak bir koridor olarak da görmüyordum. Ben resim yapardım. Yani hep resim yaptım çocukluğumdan itibaren.
Resimle ilgili o zaman bağlantı kurmak için onu bir kenara bırakalım. Tamam. Ne zaman başladığınıza? Devlet Güzel Sanatlar'a geçelim. Güzel Sanatlar Akademisi'nde siz resimle de ilgili, yani çizmeyle de ilgili daha doğrusu grafik bölümünü okudunuz. Severek okudunuz o halde anladığım kadarıyla bu kurduğunuz cümleden yola çıkar.
Evet. Yani liseyi bitirdiğim zaman o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'nin sınavları Ekim ayındaydı.
66'da bitirdiniz. Bitirdim. 66'ın Ekim'inde sınava girdiniz.
Sınava girdim ama ondan önce İstanbul Üniversitesi'nin sınavlarına girdim. Boğaziçi Üniversitesi'nin sınavlarına girdim. Onlar daha önceydi ve ben Boğaziçi'ne kaydımı yaptırdım.
Hangi bölüm?
Edebiyat.
Edebiyat. Çok enteresanmış.
Kaydımı yaptırdım. Çünkü akademiyi kazanıp kazanmayacağım belli değildi. O zaman erken başlardı Boğaziçi'de. Başladım. Bir ay sonra Güzel Sanatların sınavına girdim. Orayı kazanınca kaydımı oraya aldım. Hatta bir sürü insan çok şaşırmıştı. Yani böyle prestijli, iddialı bir okulu terk edip Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidilir mi diye. Ama ben yani ilkokulda falan da hep resimle ilgili bir şey yapmak istiyordum. Grafiker oldum. 5 sene okudum orada. O eğitim biraz bana hep eksik ve az gelmiştir.
71'de bitirdiniz, eksik geldi. Neydi o 5 senede eksik?
Çünkü eksik tam öğrenci olaylarının içindeydi. 68 kuşağıydı. Bizim okulda herkes tek taraflıydı. Hiçbir şey yoktu tabii. Bir okul içinde bir tartışma, bir sıkıntı yoktu. Okul dışarıdan saldırı gelirdi. Dolayısıyla boykotlar vardı. Okul kapanırdı. 3 gün giderdik, 5 gün gidemezdik. Öyle o tür sıkıntılar vardı. Bir de hani daha zengin olmasını talep ederdim, isterdim. Mesela baskı atölyesi kapalıydı, bir hocanın emrindeydi, öğrencileri açmazdı kirlenmesin diye.
Aa.
Evet, estetik hocamız ölmüştü, yerine kimse tayin edilmediği için 5 sene okudum, 5 sene de estetik dersi almadan mezun oldum gibi.
Anadolu'da bunların olması çok tabii. Yani evet. Uzunca bir süre matematik derslerine girecek. Yani temel matematik öğretmenleri bile olmazdı ama İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde evet. Olması enteresan, bunu şu an sizden duyuyor olmak.
Ya o açıdan daha hani donanımlı mezun olabilirdik. Biz kendi kendimizi donattık kendimizi. İşte sergiler, müzeler, şunlar, bunlar, sinemalar, sohbetlerle işte o yaşları da bitirdik.
71'de bitirdikten sonra siz grafiker oldunuz.
Evet.
Ve yaptığınız da işinizi dekorasyon, grafik, değil mi? İç dekorasyon, grafikle evet. ilgili işler yaptınız ve bir de renk danışmanlığı yaptınız.
Evet, nedir renk danışmanlığı? Daha sonra oldu. Renk danışmanlığı Amerika'da gelişmiş bir şey. Amerika'da, Kaliforniya'da gelişmiş bir şey. Daha çok tabii televizyon ve sinemanın olduğu bir bölge. Kişinin doğal renklerine hangi renkler yakışır diye bir çalışma.
Sizden başka yapan var. Yani bu akımı siz mi başlattınız ya da bu işi siz mi yarattınız?
Yok, Amerika'da var.
Hayır, Türkiye'de için soruyorum.
Türkiye'de ilk yapan bendim. Sonra benden sonra yapanlar oldu. Şimdi yapan var mı yok mu bilmiyorum ama ben hala inandığım bir şey, bir konu o.
Çünkü mesela tekstilcilere bir şey mi bu, yoksa tamamen dekorasyonla mı ilgili bu renk danışmanlığı?
Dekorasyonla tabii ilgili.
Evet.
Reklam sektöründe çok geçerli. Yani bir deterjana kutu yapıyorsunuz. Hangi renk yapacaksınız? Evet. O çok önemli. Veya bir çiklet. Hani hepsi aşağı yukarı aynı renktedir. Kime ne satıyorsun gibi. Renk önemli bir şey. Evet. Çünkü
mesela
yani
bazen görüyoruz ambalaj kutularında rengarenk şeyler ama bazen de çok sade ve dikkat çekici. O sade ve dikkat çekici olanlar sizin gibi renk danışmanından destek alan ya da hani bu işi bilen insanlardan diyelim, daha üst bir kavrama, destek alan insanların ortaya çıkarttığı işler olarak mı anlamalıyız? Bazen ambalajda böyle karmakarışık renkler görürüz, birbiriyle alakasız. Böyle bir şey.
O bilinçli yapıldıysa tabii şeyli, geçerli. Benim daha çok kişiyle ilgiliydi. Yani televizyon ekranından izlediğiniz zaman mesela haber spikerinin dudakları öne çıkıyor. Çünkü yanlış bir ruj sürülmüş. Eğer ruj satışı yapılmıyorsa, ruj reklamı yapılmıyorsa. Çünkü gözünü görmüyorsunuz, saçını görmüyorsunuz, rujunu görüyorsunuz. Veya üstüne giydiği gömleği görüyorsunuz.
Evet.
Yani onlar istiyorlardı ki bütün bir resim verilsin. Yani Amerika'da bu şekilde çıkmış. Baktığın zaman tepeden tırnağa işte kalabalıkta şöyle giyinilir, tenhalıkta böyle giyinir, işte 50 kişiye konuşuyorsan gibi. Amerika tabii bunları tam tipik Amerikalı bir düzene sokmuş, bir kurala sokmuş.
Evet.
Her yer için geçerli değil o, yani Türkiye için her zaman geçerli olmuyor.
Bir aman de efendim, sizin böyle bir uzmanlığınız olduğunu bilseydim ben de ona göre giyinir gelirdim yani renk konusunda.
Evet, pek o sarıyı beğenmiyorum şimdi yani. O benim uzmanlığım. Bunu gerçekten çok bilerek ve severek yaptığım bir konu ve de zaman içinde değişiyor. Çünkü insanın gözünün parlaklığı değişiyor, cildinin rengi değişiyor. Yani mesela dişler yapılıyor, niye o dişler o renk yapılıyor falan. Bu çok uzun bir konu, başka bir gün gelebilirim size, bu edebiyatla ilgili değil çünkü.
Olur tabii. Peki siz bu iş dışında grafiker nerede yaptınız bu işi, kendi bağımsız
ben hep bağımsız yaptım. Çünkü bir kızım vardı ve kızım evdeyken okul sonrası evde olmak istiyordum, dolayısıyla hep serbest çalıştım, evden çalıştım. O okuldayken işimi halletmeye çalışıyordum. Grafik işlerimi o şekilde yaptım. İlaç sektöründe çok çalıştım. İlaç ambalajları, şunları bunları yaptım. Ambalaj sektöründe çalıştım. Sonra iç dekorasyon çok sevdiğim bir konu. Orada da bu renk, hele renk uzmanlığı da artı gelince çok severek yaptığım bir iş o da. Çünkü orada da aslında biraz hikaye yazar gibi. Yani ben şeyi seviyorum. O kişiye ait mekanı dekore etmeyi seviyorum. O kişiyi ve orada veya yaşayacak olan kişileri tanıyarak. Yani ofis dekorasyonu kolay da evde anne var, baba var, çocuklar var. Hepsine huzur verecek bir mekan sağlamak önemli. Onun için onları tanıyıp mekanlarını yaratmaya çalıştım. Çok keyifli günlerdi o zaman da. Ama epeydir o işi yapmıyorum. Yani evet. Ona buna kumaş veya badana boya rengi falan seçiyorum ama çok ciddi çalışmalarım şimdi başka bir
alanda. Evet. O evet. Alana adım adım ilerliyoruz. Biz Sedef Betil'i tanımaya ve yani o öyküleri yazan Sedef Betil nasıl oluştu, doğduğu günden bu tarafa, bunu bir anlamaya çalışıyoruz. O yüzden epey bir şey kafamızda oluştu. Teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz detaylı bilgilerden dolayı. 71'de çalışma hayatına başladınız, bitirdikten sonra 94'te de denilmiş ki sizin özgeçmişinizde 94'ten bu tarafa yoğun olarak sosyal sorumluluk projelerinde çalışıyor. Bu bir emeklilik sonrasında yaptığınız bir iş miydi, yoksa çalışma Hayır. hayatıyla beraber sosyal sorumluluk evet. projeleri nedir? Buyurun.
Emeklilikle ilgili değil. Ben yani emekliliğe inanmıyorum zaten. Öyle bir şey olabileceğine.
Ki 94'te de niye emekli olasınız? O da ayrı bir şey. Böyle yani genç bir
hanımefendi. Olmaması lazım. Evet. O sıra gönüllü çalışmalara başladım. Alan çalışmalarına başladım ve bence bu yazılarımda ve insan tanımakta çok katkısı olmuştur benim hayatıma.
Evet.
Onu anlatayım mı uzun?
Lütfen.
O döneme kadar hep kendi seçtiğim akrabalarım, eşim, dostum, arkadaşımla beraberdim ama sivil topluma girdiğiniz zaman her tür insanla bir araya geliyorsunuz, her kesimden. Ve dolayısıyla o insanlarla iletişim kurmak gerekiyor. Empati becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve o dönemde çok farklı insanlara yaklaşmam gerekti. Dolayısıyla çok insan tanıdım. Çok farklı kesimlerden farklı insanlar tanıdım. Farklı dertler dinledim. Çok farklı yaşta çocuklarla birlikte oldum. Evet.
Evet. Tabii bu anılarınızın birikmesi ve sizi oluşturan, yani şu an günümüzde ya da işte bundan birkaç sene önce ilk kitabını yazan Sedef Betil'in oluşmasında çok önemli. O yüzden üstünde uzun uzun durmakta fayda gördüm. Şimdi sizin ilk kitabınıza geçeceğim. Ama ilk kitabınızdan önce sizin seçtiğiniz Footloose'u bir dinleyelim isterseniz. Tamam. Sonra Sedef Betil'in ilk hikaye kitabını konuşacağız. Değerli dinleyenler, bugünkü şarkılarımızın tümü Sedef Betil'in seçimi.
Loose.
Sedef Hanım, bu şarkı sizin gençliğinizin şarkısı diyebilir miyiz?
Tabii yani 80'ler 90'lar yani siz bana bir seçim yap dediniz. Benim için en zor zamandı. Çünkü o seneler deli bir senelerdi.
Ha, evet.
Müzik de çılgındı yani biraz popüler olanları seçtim galiba.
Tam sizin gençlik yıllarınıza evet. Rastlıyor 80'ler. Yani okulu bitirmişsiniz. Eğitimle evet. ilgili yük sırtınızdan kalkmış. Ve artık...
Evlenmişim, çocuk doğmuş, çocuk kendini toparlamış ve deliler gibi dans ediliyor, müzik dinleniyor, partiler var. Bir yandan o var, bir de tabii...
Katılır mıydınız çılgın dans partilerine?
Evet, evet. Güzeldi ya. O zaman hani 80-90 bir yandan çok güzel, güzel demeyeyim de farklıydı. Çok tezatların yaşandığı yıllardı. Evet. Yani... Evet. Hem çok büyük bir zenginliğin, afro saçların, makyajların, vatkaların ve rengarenk bir şeyin modanın olduğu seneler. Bir yandan da tabii darbenin getirdiği bir takım eşe, evet. dosta, arkadaşlara, çok yakınımıza değen... Şimdi pek bahsetmek istemediğimiz sevimsiz günlerdi yani. Çok çok tezatlar bir aradaydı. Diye düşünüyorum Türkiye için o zamanlar. Ama işte hepsi yaşanıyor. Müzik güzeldi. Müzik tek başına hakikaten çok güzeldi. Madonna vardı. Sting vardı işte. Birazdan evet. dinleyeceğiz
seçtiğiniz
hepsini.
Şarkılar. Evet.
evet, evet. Güzeldi. Evet.
Peki. Şimdi biz programın dörde böldük. İlk kısmında sizin yani, ne dedik? İşte 94'e kadar ya da 94 ve sonrasını daha doğrusu Hı. işlemiş olduk. Henüz daha yazarlıkla ilgili bir konuşmayı doğrudan doğruya yapmadık. Bundan sonra artık yazarlıkla ilgili kısma geçebiliriz. 2015 yılında ilk kitabınız çıktı. Ne zaman tamamlamıştınız siz kitabı da? 2015'te çıktı Kısa Karanlıklar.
Kısa Karanlıklardaki hikayeleri ben yaklaşık 1,5 yılda falan yazdım. Yaratıcı yazarlık kursuna gidiyordum. O süreç içinde yazdım. Birikti hikayeler, ne yapacağımı bilemedim çünkü benim bir amacım olması lazım yani boşuna bir iş yapamıyorum. Sonra birisi okudu hikayeleri, bunlar kitap olur ve iletişime gönderebilirsin bunları.
Aileden biri mi dedi bunu?
Hayır tanıdığım, çok yakından tanıdığım bir edebiyat profesörü dedi.
Evet.
Onun üstüne dosyayı yaptık, iletişime yolladım, Mart'ta yolladım. Bir ay sonra bana tamam basıyoruz dediler ve çok çabuk geldi. Bu normalde bu kadar hızlı gelmiyor. Haziran'da da basıldı kitap. Çok heyecanlı bir süreçti hikayeleri yollamak. Çünkü hikaye yolladığın ana kadar hikaye senin. Her dakika değiştirebiliyorsun. Çok canlı bir şey. Resim yapmak öyle değildir. Mesela resim kirlenir. O kadar üstünde oynayamazsın. Bir nefeste bitirmen gerekir veya birkaç nefeste diyeyim. Yazının nefesi daha uzun. Daha uzun zamanda üretebiliyorsun ve baskıya girene kadar da değişiklik yapabiliyorsun. O hem güzel hem de değil, böyle bir garip bir şey o. İşte o sıfatı değiştireyim, şu araya bir virgül koyayım, oraya nokta koyayım diyorsun. Eve gidiyorsun, hemen onu değiştiriyorsun tekrardan falan. Neyse, baskıya gittikten sonra bunlar bitiyor. Hikaye senin değil artık.
Yani peki, yazarken ve o kursa giderken pişmanlık yaşadınız mı? Yani Boğaziçi Üniversitesi edebiyat bölümünde okumaktan vazgeçip grafiker okumuştunuz ama sonra edebiyatla ilgili bir işe girdiniz.
Hiçbir zaman edebiyatla bir şey yapmayı düşünmüyordum zaten. Yani o kendiliğinden geldi. Başka şekilde geldi. Yani aslında size bir itirafta bulunayım.
Sevinirim.
Kısa Karanlıklar benim yazdığım birinci kitap değil, ikinci kitap.
Biliyorum, onunla ilgili bir sizin şeyinizi okumuştum. Hayatınızı anlattınız değil mi? Torunlarınıza kalsam onu yayınlamadınız.
Hayır, o basıldı ama yayınlanmadı. Yani çok özel eşe, dosta, arkadaşa verildi. Ama onu yazmasaydım bu hikayeler bu kadar rahat gelmezdi. Kendim onun içindeyim. Çünkü bence önce bir otobiyografi yazmak gerekiyor. Veya kendinden ilgili hikayeler yazman gerekiyor ki bir rahatla, bir dizginleri bırak. Yani sür arabayı dört nala gitsin yani. Öyle bir dönem için önce o kendinin içindekileri boşaltman gerekiyor. Ben onu yaptım. Yaptım. O bana çok keyif verdi. Onu mesela 2 senede yazdım. O çok uzun sürmüştü.
Yani tabii yazmak Basmak ama yayınlamamak. Kim bilir neler var o kitapta.
Belki bir gün herkes okuyabilir. Yani şimdi yakınlarım onu zaten okuyanlar çok güzel yazıyorsun yaz dediler. Evet. Yazayım da ne yazayım? Yani bu yaşa gelmişim. Ben yazar değilim. Bu yaştan sonra da yazar olunur mu olunmaz mı? Hiç düşünmemiştim bile. Fakat çok iyi geldi yazmak. Hmm. Yani müthiş bir terapi. Hmm. O kendi hayatımı yazarken yazıp ağlıyordum, ağlayıp yazıyordum. Hmm. Yani çünkü annem ölmüştü. Annemle olan kısmı. Bilmediğim bir sürü şey var annemle ilgili. Varmış. Hmm. Teyzem hayatta, hala da hayatta. Teyzemle, dayımla konuştum. Onlar kendi yani bildiklerini anlattılar. Hmm. Kolay bir şey değil. Kendi hayatını yazmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle yazıp bitip de kitabı eline aldığın zaman tamamen soyunmuşsun gibi. Çok garip bir şey. Yani senin içini olduğun gibi görüyorlar. Öyle geldi bana.
Peki sizce cesaretinizi ne zaman toplarsınız bunun basımı için? Toplar mısınız ya da ne böyle bir takvim var mı?
Var zaten bence yazmak, tek başına yazmak çok cesaret işi. Hmm. Yani bu kısa karanlıklar da, kırgınlığın kuytusunda da cesaret isteyen bir şey yazı yazıp ortaya çıkmak. Hele yani gençken belki bunları düşünmüyorsun ama bizde birikmiş şey çok ve onların hepsi bir şekilde hikayelerin içine yani şöyle konfetiyi atıyormuşun gibi. Tabii benim hikayelerim bunlar. Yani benim gördüklerim, benim beynimde bir yerlere yer edenler işte kenara köşeye girip sıkışmış bir şeyler. Sonra başka bir şey görüyorum. Oradan onu hatırlıyorum veya bir koku duyuyorum, onu hatırlıyorum. Sonra öyle bir hikaye oluyor. Ama tabii bana ait bir şey hepsi. Evet. Dolayısıyla bunlar hepsi cesaret işi diye düşünüyorum.
Sorumu şöyle çeşitlendirmiş olayım. Biraz onu detaylandırmak istiyorum çünkü böyle bir şey yakalamışken yazarımızdan. Bu sizin kitaplarınızda, özellikle son kitabınızda Kırgınlığın Kurtusunda ve önceki kitabınızda siz aslında kafanızda, hayal dünyanızda, hayal gücünüzle bir şeyler yaratıyorsunuz ve onu yayınlamak tabii daha herhalde kolaydır. Ama o bahsettiğiniz ilk kitabım, yayınlamadım dediğiniz kitabınızda ama kendi hikayenizi ve hesaplaşmanızı anlattınız. O yönüyle biraz daha farklı olabilir herhalde. Daha zor olabilir.
Tabii oldu. Oh, evet, bence çok zor o kendini yazmak. Yani o büyük bir sınav, bir muhasebe.
Hangisi daha zor? Yazmak mı, yayınlamak mı? Daha zor.
Evet, paylaşmak daha zor herhalde. Herhalde yazıp da paylaşmayan çok insan vardır. Ben bunu paylaştım, çok yakınlarımdan paylaştım. Beni tanımayan, tabii mesela size vermişimdir. Siz de başkası evde gelip okumuştur falan. Öyle bir şeyler kesin olmuştur da. Ama şimdi çok rahatım. Yani şimdi onu basabilirim, yayınlayabilirim. Hiç orada bir sorun yok. Öyle bir rahatlık geliyor insana. Çünkü bir kere okundu o. Çıktı yani. Sistemden çıktı. Basıldı, çıktı.
Evet.
Bakalım. Bilemiyorum.
Peki. Bende çok merak uyandırdı sizin otobiyografiniz. Özellikle basmanız ama yayınlamamanız da ayrı bir gizem kattı. Vallahi yarın yayınlasanız koşa koşa gider alırım, hemen onu söyleyeyim. Okuyucularımıza da aynı merakı uyandırdığı ile ilgili bir öngörüde bulunabilirim. Peki 2015 diyorduk. Siz öncesinde de yazdım demiştiniz. Onun üstüne diğer sizin ilk yayınlanmayan kitabınız hakkında konuştuk. 2015'te artık yayınlandı kitabınız ve çok da süratli yayınlandığını söylediniz.
Evet.
1,5 yıllık bir çalışmanın ürünüydü bu. Kısa Karanlıklar, kısayı anladık. Kısa öyküler, onların toplamı olan bir kitap. Karanlıklar, niye karanlıklar?
Vallahi onu editörümle birlikte karar verdik. Ben hikaye kitabının bir ismi olsun istiyordum. Yani hikayelerin isimlerinden bir tanesi değil de bu bir buket. Bu küçücük bir şey zaten, yani küçücük bir kitap. İkincisi de öyle çıktı. Ama onun bir ismi olsun istiyordum. Bence uydu da bazı çok ender karanlık değil bunlar diyenler oldu. Ama kısa karanlıklar oldu. İkincisi zaten o kadar karanlık değil. öyle geldi. Evet. İsmi öyle çıktı, bilmiyorum vallahi nasıl çıktı.
Evet. editör etkisi de var ama beraber karar verdiniz.
Evet, editörümün çok etkisi var. Kapağında da çok, tabii grafiker olduğum için kapaklara da çok, isimlere de kapaklara da takılıyorum. Çünkü çok kitap var. Bütün çok da basılıyor, çok da yani çok her dakika yeni kitap çıkıyor. O kitap karambolunda zaten incecik ufacık bir şey. Zaten ismim tanınmıyor. Hani daha böyle afiş gibi görünsün istedim. Birincisinin de kapağını çok seviyorum. Bu ikincinin de kapağını
çok
seviyorum.
İkincinin kapağı ile ilgili soracağım ama birincinin kapağında bir surat ama mimik yani
yok,
sadece gözler var.
Gözler var. Gözler de kapalı.
Kapalı.
Evet.
Evet. Ne anlatıyor? Ya şimdi bu kadar basit bir şeyde anla diyeceksin belki de. Sizin yorumunuz önemli çünkü siz bunu seçmişsiniz.
Evet, onu seçtim. Bir kere en çok beğendiğim buydu. Hani fazla
çarpıcı bir kapak. Bu kapak da çarpıcı. Bunu konuşacağız yeri geldiği zaman ama o kapak da bayağı çarpıcı bir kapak.
Evet, öyleydi. Yani bir an gözünü kapar, bir yere geri gidersin ya, o. Yani uzun bir göz kapamak, uzun bir şey hatırlamak değil o. Yani hep hikayeleri bana hep öyle geliyor. Yani bir an gözünü kapa veya bir kapıyı arala, içeri bir bak ve kapa. Yani hikayeleri öyle düşünüyorum hep.
Evet. Bir röportajınız var. Ben de normalde röportajları okumamaya çalışıyorum. Hı-hı. Program daha doğal geçti ama dayanamadım, okudum. Şöyle demiş röportajı yazan kişi. Kısa karanlıklarda kötülüğü giderek koyulaşan öfkeyi anlattı. Katılıyor musunuz kısa karanlıklarla ilgili Cumhuriyet'te çıkan o başlığa?
Hayır, bence öfke yok. Yani
bana da çünkü yani kitapla atılan başlık kitap ekli olmasına rağmen biraz şey geldi, farklı geldi. Size sorayım istiyorum.
Tabii yorum öyle bir yorum yapmış olabilir ama yani
giderek koyulaşan bir öfke bir de yani.
Yok canım. Yok, orada öfke yok yani. Evet. Tamam, karanlıklar var, sıkıntılar var ama yani yok. Hayır, öfke yok.
Evet. Öfke yok. Peki, edebiyat kötüyü seviyor demişsiniz o verdiğiniz röportajda. Ne demek istediniz burada? Edebiyat niye kötüyü seviyor?
O daha akılda kalıyor belki, bilmiyorum. Daha çok iz bırakıyor. Yani ne bileyim, aşk hikayeleri yani kavuşamayan aşklar hep akılda kalır. Hani kavuşup da mutlu sona erenler pek akılda kalmıyor açıkçası.
Evet.
Edebiyatta hep onu kullanmış. O şekilde kullanılmış. Neden kötüyü seviyor? Vallahi tam onu da bilmiyorum, neden kötüyü seviyor. Yani hep o...
Biz mi acaba kötüyü seviyoruz da o edebiyatta bize ayna mı tutuyor?
O cazip geliyor. Ne bileyim, belki yani yalnız bizim Türkler için değil bu. Herkes için geçerli. Yani bir kaza olmuşsa kazaya yavaş yavaş gidip kazaya bakıyoruz. Kavga edeni izliyoruz. İşte ne bileyim, boşandılar diye bir haber veriyoruz böyle. Yani o böyle kötü bir haber ama... Onu böyle bir şeyle veriyoruz. Heyecanla veriyoruz. Kötülükler işte batmış. İşte intihar etmiş. Ne bileyim. Öbür pek mutluluklar paylaşılmıyor sanki. Hep kötülükler paylaşılıyor. Edebiyatta da onu daha coşkuyla anlatabiliyorsun. Daha derinlemesine anlatabiliyorsun. Daha çok iz bırakıyor insanda herhalde. Şimdi geriye bakıp yani kişisel hayatımızda da sanki daha mı çok şey yapıyor? Vallahi bilmiyorum ya aslında.
Peki bu bizim toplumumuza özgü bir şey mi?
Yok.
Çoğunlukla.
Yok, dünya edebiyatında da yani hep kötü olanlar, yani kötü olanlar yanlış bir şey de mutsuzluklar, sıkıntılar, terk edilişler, aldatılmalar. Yani insana bir şekilde iz bırakıp aşağı iten, omuzlarından aşağı doğru bastıran duyguları yer veren şeyler oluyor, öne çıkıyor diye düşünüyorum. Hikayelerde şurada burada.
Evet. Kırgınlığın kuytusunda için değil bu sorduğum soru. Şey için, bu ilk kitabınızla ilgili sormuş olayım. Kısa karanlıklarla ilgili. Aile ilişkilerini siz didiklediniz o kitapta, yani öykülerde daha doğrusu. Bu hikayelerde nereden ilham aldınız? Çünkü siz mutlu bir çocukluk geçirmiştiniz çoğunluk. Yani genel olarak.
Yok, ben mutsuz bir çocuk
değilim. Kendinizi anlatmadınız sonuç olarak bu hikayelerde.
Hayır,
bunu anlıyoruz.
Bu
nereden
hikayelerde kendim yokum. Evet. Kendim öyle o şekilde yokum. Valla etrafta o kadar var ki, bir de yani bu zaman içinde insanlar da birbirinden daha uzaklaşıyor. Daha kopuyor gibi geliyor. Hmm. Yani herkesin elinde bir telefon, işte bir iPad, bir bilgisayar, oradan haberleşiyorlar, iletişim kopuk. Çok boşanan evlilikler var. Anne baba ayrı çocuklar var. O çocukların yalnızlıkları var. Onları görüyorum. Hmm. Yani torunlarım var. Torunlarımın böyle bir durumu yok. Ama eve gelen arkadaşlarında şunda bunda görüyorum. Çok da doğal kabul ediyorlar. Hani bizim kuşakta anne baba ayrıldığı zaman bir boynu büküklük kalırdı. Burada öyle de kalmıyor. Çok güzel kabulleniyorlar çocuklar onu. Ama onu böyle konuşurken böyle bir yalnızlık hissediyorum. Yani onlar da onları hikayelere yansıtmaya çalışıyorum. Aile işte boşanmalar çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ulaşılamayan babalar çok var. Hani bizim kuşakta da vardı. Ayrılıp terk edip bir daha da kızından oğlundan görüşmeyen babalar var. O babaların kendi yalnızlıkları da var. Bir sebepten yüzleşememekten belki bir kaçıştır. Çeşit çeşit bunlardan hikaye çok çıkıyor.
Evet, yaz tatili geldi aklıma da tabii o kırgınlığın kuytusunda siz şimdi bu babalar uzaklaşan babalar deyince o geldi bir yer ama onu biraz sonra
Zaten iki kitabında ilk hikayeleri hep o ergenlikte olmakta olan çocuklar 12-13 yaş grubu 11-13 yaş grubundan başladım. Hem rastlantı hem de sonunda bir seçim evet oraya koyalım onu dedik. Bilmiyorum artık bundan sonra hep öyle gider mi gitmez mi?
Evet. Kitaplar tabii birbirinin böyle çok devamı gibi hikaye olarak devamı değil ama yani hacim olarak işte kapak seçimindeki tarz olarak böyle gidiyor. Diğer projelerinize de bu mu olacak? Ne olacak diğer? Var mı mesela şu an devam eden bir projeniz? Mesela bu üçüncü hikaye kitabı gelecek mi yoksa başka bir proje üstüne mi çalışıyorsunuz?
Yok yok gelecek yazıyorum. Gelecek inşallah. Yazıyorum. Çok uzun yazamıyorum ben. Kısa yazıyorum.
Evet.
Ama öyle yani.
Sizin tarzınız bu. Yani
evet. Herkes kitapta soruyor roman yazacağım mı diye. Ha. Ama hiçbir romancıya da şiir yazacak mısın diye. Bu hikayeyle ilgili bizim toplumda bir şey var. Hep sanki roman öncesi gelirmiş gibi. Ama ben hikayeciyim. Yani ben hikaye yazmayı seviyorum.
Evet.
Hiçbir roman yazayım diye başlayıp da hikaye şeklinde kalmadı. Belki bir gün roman da yazarım bilmiyorum. Yani bir şey yapmam diye hiçbir şey söylemiyorum ama hikaye yazmaktan çok keyif alıyorum.
Evet. Peki zor değil mi? Ya şöyle bana göre hikaye yazmak roman yazmaya göre daha zor. Çünkü her birisinde yeni karakterler yaratıyorsunuz. Bir şey oluşturuyorsunuz bu karakterlerden. İşte öncesini belirliyorsunuz kafanızda. Sonrasını belirliyorsunuz. Ondan kısa bir öykü çıkartıyorsunuz. Sonra kafayı bir daha yoruyoruz.
Evet.
Yani nasıl öykü, ya hikaye yazmak roman yazmaya göre zor? Bence daha zor olan bir şeyi mi yapıyorsunuz yoksa daha mı kolay hikaye yazmak? Ne diyorsunuz bunları?
Vallahi tabii ben roman yazmadığım için aradaki farkı bilemeyeceğim. Bazı romancılar hikaye daha zordur diyor. Ama bunu bilemem. Kısa yazmak daha zordur diyen var. Artık o şeye yani kişinin yorumuna kalmış bir şey. Ben
mesela şöyle söyleyeyim. Mesela güzel şeyler olacak isimli bir hikayeniz var. İkinci saatte konuşacağız onu ama mesela o bir ailedeki o bir şey süreci anlatıyor. Mesela öncesini kafanızda oluşturmuşsunuz ama yazmamışsınız mesela. Sonrası da yok. Roman denilen şey de aslında kafanızda zaten olan bir şeydi. Bir daha ekstra zahmette girmeden onu anlatmak. Yani bu hırsızlık nasıl olmuş, niye olmuşu filan zaten siz kafanızda var ama yazmamışsınız sonuç olarak.
Evet. Ben
bence daha zor.
Yani evet benim karakterlerim bayağı şeyli, donanımlı diyeyim. Yani ben size onları anlatabilirim. İşte göbeği var, hafif bir gözü.
Tabii dinleyeceğim birazdan. dinleyeceğim.
Onları oradan alıyorum. İşte o sahneye koyuyorum. O anı yaşatıyorum.
Evet.
Veya 24 saati yaşatıyorum. Evet, çok uzun değil çünkü hikayelerin şeyleri de, süreçleri de. Bazen 1-2 saatlik bile oluyor. Sonra oradan çıkıyorum. Yani o eve girmiş, o sahneyi görmüş, sonra dışarı çıkmış gibi.
Çok yapıyorsun.
Evet ama bana çok şey geliyor, çok eğlenceli geliyor yani.
Roman projesi yok kafanızda şu an. Hikaye yazmaya devam ediyorsunuz.
Evet evet, bir sürü hikaye var kafamda. Evet. Yani onların hepsini toplayıp tabii bir roman olabilir. Ha. Roman adamak oturaklı bir romanda en azından ne bileyim 80-100 kişi olur. Onların hepsini bir araya getirip bir roman bir mahalle romanı çıkar, niye çıkmasın mesela da ne bileyim bu böyle daha 12'den vurabiliyorum gibi geliyor burada, böyle o duyguyu verebiliyorum, o sahneyi, mekanı hazırlayabiliyorum ve bir girip çıkıyorum. Bilmem, bu hoşuma gidiyor şimdi.
Bu arada hep öykü yazın, biz sizin öykülerinizi çok sevdik bir taraftan. Onu da söyleyeyim, yani hani hiç şikayetçi değiliz halimizden. Bir tek roman yazmamış, öykü yazan, hikayeler yazan bir yazara sormak istedim sadece, hani hangisi daha zor diye.
Yok, yalnız siz değilsiniz, herkes soruyor roman yazmayacak mısın diye. Evet, onu soruyorlar işte, ama bilmiyorum, bir şaire sormuyorlar herhalde hikaye yazacak mısın diye veya roman yazacak mısın diye.
Evet. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Edebiyatçı mı olarak mı tanımlıyorsunuz artık? Bundan sonra herhalde böyle. Yoksa hani hikaye yazarı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz şu an? Yazarlığı sevdiniz mi?
Yazarlığı çok sevdim. Evet, evet. Çok sevdim. Bana çok çok keyif veriyor. Bir de yani bir ideal oluyor. O ideal de tabii geleceğe umutlandırıyor insanı. Çok enerji veriyor. Ama edebiyatçı mıyım? Edebiyatçı kim? Nasıl olunur?
Şüphesiz edebiyatçısınız ama hani bir geçmişiniz olduğu için sizin kendinizi nasıl tanımladınız?
Yoksa
edebiyatçısınız.
Ben öyle bir sıfat eklemek düşünmüyorum. Gerek de bulmuyorum açıkçası yani.
Peki. Röportajınıza döneyim ben. O merak ettiğim bir şey daha vardı o röportajda. Rutin değişiklik istemeyen biri için bir saniye. Rutin değişiklik istemeyen biri için mutluluk kaynağıdır demişsiniz. Yani rutini tanımlarken değişiklik istemeyen biri için rutin mutluluk kaynağıdır. Şeyiniz var, benzetmeniz var.
Öyle mi demişim?
Tekrarlanan rutinlerle ilgili bunu da sormak istedim o röportajdan yola çıkarak.
Evet, bazı insanlar çünkü gidişatı değiştirip farklı bir şey yapmaktan biraz Arapça olacak ama imtina ediyor diyeyim. Yani tutuyor kendini. Bu ona huzursuzluk veriyor. Bazı insanda tam tersi, değişiklik bir şeyler yaparak, farklı şeyler yaparak mutlu olabiliyor. Yani mutluluğu öyle arıyor. Şöyle yani mesela hikayelerden herhalde çıktı bu.
Evet.
Evlilik sürecini bitirmeme veya bitirme iki taraf için de, eşler için de cesaret isteyen bir şey. Yani bazı şeylerden vazgeçeceksin. Yeni bir hayata gireceksin. Mutlu mu olacaksın, olmayacak mısın? Zannedersem bir pat diye o soru gelince birden şey yapamadım şimdi ama o röportajın içinde herhalde
başına bakmak lazım.
Evet, bir hikayeyle bağlantılıydı herhalde diye düşünüyorum şimdi.
Pekala. Şimdi biz programın ilk yarısını bitirdik. Bir saati geride bıraktık. Ben şarkıyla bitirecektim ama baktım haberlerin saatine kadar şarkı çalacak vaktimiz yok. Haberlerden sonra ama sizin seçtiğiniz Madonna'dan Like a Virgin'di yanlış hatırlamıyorsam.
Evet,
onunla haberlerden sonra Madonna'yla Like a Virgin'le devam edelim. Sonra Sedef Betil'le olan sohbetimizi sürdüreceğiz değerli dinleyenler.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
I would say
17 haberlerinden sonra Sedef Betil'le olan programımızın ikinci kısmında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Sedef Betil'in Kırgınlığın Kuytusunda adlı son kitabını konuşacağız. Programımızın önceki saatinde ilk öykü kitabını konuşmuştuk Sedef Betil'le birlikte. Kısa Karanlıkları ve öncesindeki yaptıklarını konuşmuştuk, yaşadıklarını. Şimdi artık son kitabından konuşmaya başlayabiliriz konuşmaya. 2017 yılında basıldı bu kitap. Ne zaman bitirdiniz kitabı yazmayı Sedef Hanım ve ne kadar sürdü?
Sanıyorum sonbaharda filan bitti. Yani Kasım Masım gibi. Aralık'ta bir üstünden geçmem gerekti bir iki hikayenin editörümün şeyinde. Bir iki değişiklik istedi editörüm.
Neden?
Valla sorgulamadım. Çok ilginçti. Bir tanesinde bir öykülerden birinde kahraman erkekti, kadın yap onu dedi. Evet, onu çok kolay yaptım. Çok şeydi, sade basit bir şeydi. Yani hani
hep kahramanlar ismi... kadın olduğu için mi acaba böyle bir şey gerekiyor?
Yok, kadın erkek çocuk karışık bende. Yani,
aynen.
Bir tanesinde de bir kadın ve erkek eskiden ilişki yaşamış bir kadın erkek hikayesiydi. Orada da kadın erkek erkeği kadın yap dedi. Orada çok zorlandım. Bir türlü olmadı. 2-3 kere başladım. Sonunda vazgeçtim. Onu bıraktım. Yepyeni bir hikaye çıktı. Ha. Ki o en son yazdığım, bu kitap için en son yazdığım İlkbahar diye bir hikaye. Evet. Zaten
üçüncü... Kadın erkek ilişkileri üzerine değil mi?
Evet. Üçüncü kitabım daha çok o, yani kadın erkek ilişkileri üstüne değil de o tür. Biraz değişik oldu değişik o hikaye oldu. Evet. Şey olarak, stil olarak diye düşünüyorum.
Sondan bir önceki o zaman. Çünkü evet. Kafadaki herhangi bir adamdı. Kafedeki herhangi bir adamdı sanki son şey. Bir önceki herhalde.
Evet. Evet, onu oraya koyduk.
Peki, elinize sağlık.
Sağ olun.
Peki, şeyi merak ettim. O koymadığınız öyküyü merak ettim. O ne olacak peki şimdi? Öksüz kaldı o bir
öyle
kenarda.
Öyle var birkaç tane öksüz
öyküm. Üçüncü kitaba alırız belki.
Üçüncü veya ne bileyim bazen bir hikaye istiyor, bir dergi istiyor, başka bir yer istiyor. Hani oraya gidebilir. Üstünde oynuyorum işte. Dedim ya canlı bunlar.
Evet, evet, evet.
Yani arada gidiyorum bakıyorum hani onu niye öyle istedi diye düşünüyorum. Bırakıyorum. Bıraktıklarım da var. Hmm. Yazıp da başlayıp da bıraktığım var yani öyle. Hmm. Beğenmediğim var. Yani şimdi düşünüyorum. Yarım yarım kalmış şeyler var. İlginç bir şey yazı yani.
Hmm.
O duyguyu yaşıyorsun. O yaşarken onu bir sahneye koyuyorsun.
Hmm.
Sonra onu o bir nefeste bir şekilde yazman lazım yani.
Resim gibi değil dediniz siz.
Şimdi evet. Resimde de öyle mi?
Evet.
Bunda yani anası çıktıktan sonra oynayabiliyorsun.
Evet.
Resimde pek fazla oynayamazsın.
Doğru.
Bir daha baştan başlaman gerekir.
Evet. Şimdi hikayeleri bir bakalım isterseniz. Asla şeyini kaçırmayacağım ama büyüsünü kaçırmayacağım hikayelerin. Fakat bir fikir de vermiş olsun okuyucuya da istiyorum.
Tamam.
Bu arada hani bu tarz ince kitaplar yazmanın da günümüzde şöyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Okuyucu bunu böyle bir şeyde okuyabilir mi?
Ama işte o yanlış yani hikaye kitabı.
Çünkü yayın evlerine falan da şey koyuyorlar ya, daha doğrusu kitap evlerine. Masalar uzun uzun rahat evet. Rahat saatlerce sabah gidin akşam gidin tarzı konseptler oluşturuyorlar.
Size tabii 99-100 sayfalık bir kitap bu ama hikaye kitabı her gün bir adet sindire
öyle bir roman değil gerekir. Yani hani evet. Okuyayım evet okuyucu açısından okuması da çok kolay yani akıcı ama yani hani 100 sayfalık romanı ayırdığınız enerjiden daha fazla enerji ayırmanız gerekiyor çünkü farklı kahramanlar yaratıldığından ondan ona geçiş öyle çok kolay bir şey değil.
Evet biraz nefes evet. Almak gerekiyor nefes arada almak. Sırada.
Peki. İlk hikayeniz Yaz Tatili isimli hikayeydi. Daha önceki sizin Kısa Karanlıklar kitabınızdaki ilk hikayeyle de benzeşiyor. Evet, Shenbeach.
Orada da anne baba ayrı, burada da anne baba ayrı.
Anne babası ayrı, 13 yaşında bir genç kızı görüyoruz ilk öyküde. Abisiyle birlikte yaz tatili için babasına geliyor değil mi? Bu babaların evindeki yani yazlıktaki daha doğrusu kısa öykü. Nasıldır bu öykü? Ya da nasıl
O belirli bir beklentiyle babaya geliyor. Çünkü işte kışın birkaç kere görebiliyor. Esasında babayı yazın görüyor. Bir baba hasreti var. Ama tabii baba başka yerde, başka şehirde de oturduğu için.
Evet.
Bir hasret var ama bir de doğal olarak bir uzaklaşma var. Yani her gün o kızın yaşadıkları sıkıntılarını görmemiş, babası onu görmemiş, o babasını görmemiş. Zaten baba ilk karşılaştıklarında çok şaşırıyor. Bunun boyu uzamış, göğüsleri çıkmış, kaşlar alınmış, saçında mavi röfleler var.
13 yaşında artık bir
13
genç
yaşında
kız,
tabii evet. O artık tabii o genç kız olmuş. Baba şaşırıyor kızı, çünkü küçük kızı birdenbire öyle görünce. Ama bir türlü bir iletişim kuramıyorlar. Kızın kafasında sorular var, babaya soramıyor. Çekiniyor. O işte o bir öğleden sonra kızın odasındaki düşünceleri. Hikaye bu aslında.
Sıcak bir ay yani. Sıcak bir ortam yani, havanın yaz olmasından da öte, havanın yaz olmasından da öte sıcak yani oradaki yardımcılarla, evin hizmetçisiyle evet. olan diyalogları vesaire yani hani evet. Hemen ilk hikaye olarak seçilmesinde başarılı bir tercih olmuş yani, özellikle yapıldıysa.
Sevindim beğendiğinize.
Beğendim, elinize sağlık, beğenmez miyiz? Peki siz kafanızda hani resmediyorum onları, mesela göbekli mi değil mi filan diye bir canlandırıyorum demiştiniz ya
evet.
ilk kısmında. Hı-hı. Bu baba nasıl bir baba mesela? Kendinden genç, 10 yaş genç bir sevgilisi var.
Evet, yok, baba da neyse. Çok yaşlı değil, 48 evet, yaşında evet. filan, ama biraz bırakmış kendini. O böyle işte Ege bölgesinde bir yerde yaşıyorlar. Yaşıyor, oraya artık bırakmış, işi de bırakmış. Biraz orada oraya yerleşmiş. Dolayısıyla oranın bir rahatlığı var. Ayağında işte terliği giyinmiyor, etmiyor, tıraş olmuyor. Genç sevgili de gitmiş. O da belki çok talepleri vardı genç sevgilinin. Onun için o da rahatlatmış onu. Şimdi böyle bir arayış içinde de değil. Hani yeni bir ilişkiye girme arayışı içinde de değil. Çok fazla şey değil. Yani o şehrin hızlı akın mından kendini koparmış, gelmiş biraz böyle rahatlamış.
Evet.
Kanepesinde evet. oturuyor, eline kitabını alıyor. Çok iyi sörf yaparken sörf bile yapmıyor artık.
Evet. Klasik bir baba değil yani. Klasik bir Türk babası değil.
Hayır, köpeği
rahat
var. Evet, rahat evet. bir adamcağız. bir gözü hafif kısık. Yeşil gözleri var ama o parlaklığını git. Biraz vazgeçmiş
evet,
gibi
vazgeçmiş
bir baba.
Gibi, evet.
Kız onu şimdi itekleyebilir yani.
Evet.
Kız onu istiyor.
Evet.
Kız babasını öyle görmek istemiyor.
Evet. Peki burada bırakalım. Bir bırakalım. Böyle şey kalmış olsun. Dinleyicilerin aklına
çok
merak
cazip
olsun.
Geldi, meraklandılar. Halbuki öyle onlar.
Şimdi bu baba Türk babası gibi değil pek dedik ama bir de Türk babası gibi olan babalar var yani sizin kitabınızda. Bunlardan bir tanesi de ikinci öykü olan Benden Bir Parça. Güzel Şeyler Olacak isimli öyküde Kemal.
Evet. Kemal'i
Kemal Türk babası aslında.
Kemal'i klasik. Seviyorum ama evet tam Türk babası. Anne biraz orada Türk annesi.
Anne de Türk annesi aslında.
Çok evet. Evet. Anne tabii oğlanı çok korumaya almış, çok şımartmış.
Oğlanın kabahatini söyleyebilir miyiz yoksa gizemli mi bırakalım orayı? Yani baba neden sinirleniyor o kadar filan? Oraya girelim mi? Girmeyelim.
Girelim. Birinci şeyde paragrafta, uzun
var
bir paragraf
zaten.
O.
Tabii,
birinci
evet.
annenin telefon konuşmasına çıkıyor.
Evet.
Evet yani üç kağıtçının teki oğlan.
Evet, oğlan.
Yapmadığı kalmamış. Babayı üzmüş, hapse girmiş, hepsini yapmış.
Evet.
Birinci bölümde var mı?
Evet. Baba oğluyla konuşmayan bir anne baba. Bu arada sonunu asla söylemeyeceğim. Sonunda böyle tokat gibi patlıyor. Öyle bir bitirmişsiniz ki sonunu 3 kere okudum paragrafı. Çarpıcı bir sonunu söylemeyeceğim ne olduğunu. Başını konuşabiliriz. Aileyi anlamak için, aileye girmek için. Üçkağıtçı bir çocuk gerçekten. Hı-hı. Hırsızlık yaptığı için de babası onu reddetmiş. Torunu olunca bir şeyler değişecek mi acaba? Hani bununla başlıyor ama hikayenin sonu hiç değil ya. Yani. Çok çarpıcı bir sonu var. Söylemeyeceğiz. Nasıl evlat yeni bir torun olması, daha doğrusu yeni bir aileye birinin gelmesi, fert gelmesi değiştirir mi?
Şimdi
İlişkileri
tabii
nasıl olur?
Değiştirebilir. Bu, çok görüşmeyen aileler torundan görüşmeye başlıyorlar. Bizim toplumda hele. Affediliyor karşılıklı suçlamalar diyelim. Bunlar çok basit bir şey olabiliyor. Yani gelini sevmiyorlar, oğullarına da küsebiliyorlar. Hmm. O sebepten de olabiliyor. Bizimki öyle pek değil ama o öyle de olabiliyor yani. Anne korumada, anne her zaman, anneler işte küsme olmasın, her şey iyi olsun. İşte artık her şey güzel olacak. Da hikayenin ismi de o şekilde geliyor. Kadın artık tamam, çocuk baba olmuş. aramış bunları, iki sene sonra tekrar görüşme ihtimalleri, imkanları çıkmış. Kadın da süsleniyor, püsleniyor, oğlunu ziyarete gidiyor. Gidiyor, hep kafasında da Kemal de baba
düzelecek,
yani.
Düzelecek, affedecek.
Kemal de evet, torununu kucağına alınca bu iş bitecek artık.
Aa, aslında klasik Türk annesi o. Demek de onu kastettiniz siz, evet, değil mi? Genelde böyle bir durumda klasik Türk babası torunu görünce yumuşar.
Yumuşuyor.
Ha, kastettiğiniz oydu. Evet. Evet. Evet, doğru. Anne klasik Türk annesi ama baba farklı.
Baba da şey yapmış işte, yani baba, çünkü baba da despot, sıkıntı çekmiş. Pek despot sıkıntı değil adam
değil,
aslında.
Aslında doğru ama anne çok şımartan, affedici değil. Çok affedici değil mi diyelim, ne diyelim? Ya da affetmiş affetmiş doymuş mu, nasıl kafanıza
canlandı? Adam muhasebeci, adamın yatıracağı vergileri olan çalıyor, ha, çırpıyor. Yani adamcağı zor durumda kalmış.
Evet.
Onun için ben, evet, baba iyi bir baba ya. Evet. Oğlan biraz serseri.
Evet, evet, doğru doğru. Toruna rağmen hani yumuşamayabilir, yani şey söyleyeyim ama o yüzden acaba bu onu despot yapar mı dedik. Yo, niye yapsın dediğiniz gibi yani, sonuç olarak canı yandıysa da bir despotluk
değil. Orada tabii o
değil,
hikayenin ikinci hikayesi var. Yani kentsel dönüşümden kaynaklanan ciddi bir inşaat faaliyeti var o hikayenin arkasında bir de. Bir de onlar otomatikman giriyor çünkü o yaşadığımız şehirde bundan bağımsız bir hikaye yazma pek imkanı olmuyor. Her taraf toz duman. O da o hikayenin yandan gelen tarafı yani. Şeysi. İkinci hikayesi.
Evet. Devam edelim.
Edelim.
Böyle kısa kısa şey bırakmaya dinleyicilerde. Benden bir parçada da avukat oldu. Olmuyorsunuz da daha doğrusu bir avukat gözünden bir şeyleri. Evet, meslektaşımız. Bir davayı kazanan bir avukatla kutlamada başlıyor. Kutlamaya gidiyorlar. Ve kucağına bir Suriyeli bir çocuk gelip,
evet,
oturuyor.
Suriyeli.
Nereden geliyorsa. Ve bir anda avukat allak bullak oluyor.
Avukat bir kadın allak bullak oluyor. Kadınlar olur. Bilmiyorum erkeklerde oluyor mu? Erkek olmadığım için onu şey yapamayacağım ama çocuğu olmamış, kariyerinde çok başarılı bir kadının birdenbire ilk defa hayatında bir çocuğun kokusunu duyması epey bir bir sarsıntı geçiriyor kadın. Onun hikayesi orada.
Niye çocuk değil de Suriyeli çocuk oldu orada? Özel bir amacınız var mıydı orada Suriyeli olmasında, belirlemesinde? Yani o avukatın allak bullak olmasında, gitmesinde çok detay vermeyeceğim ama yani hani o işte Suriye'de yaşananlar şu bu filan, hani onları hissetmiş
tabii
olması da var mıdır, yoksa sadece çocuk hasretiyle ilgili bir şey
yok
mi?
Yok, hayır. Orada hedefiniz, yani bir yandan da işte dediğim gibi demin, hani kentsel dönüşüm yanında bir sürü göç olayı da var. Ondan şey yapamıyorum yani, o bir yerde hikayelerime giriyor.
Evet.
Sosyal yaşantı ve de günümüzün sorunları da bir şekilde ufak ufak giriyor. Yani tamamen o şekilde hikaye yazmamama rağmen giriyor. Yani Suriyeli olmasaydı çocuk olmazdı yani. Arkadaşının çocuğu olmazdı yani Orada başka şeyler de var yani.
Peki başka şeyleri okuyucuya bırakıyoruz. Geçiyoruz, evet, böyle kısa kısa
de
vermeye. Aynen.
Çünkü orada yani yemek yedikleri arkadaşlarının davranış şekli de çok.
Evet. Evet, evet. Çok da bir detaylandırmayacağım. Çünkü evet, sizin hikayelerinizin bir tanesini alıp burada detaylandırsak bir saat hakkında konuşabiliriz yani, analiz edebiliriz. O yüzden kısa kısa bir parmak böyle,
tamam,
bal çalıp dinleyiciye geçelim. Sisli Günler bir başka sizin öykünüz, verdiğiniz. Adadaki evi ekonomik şartların bozulmasıyla bu
evet,
hikayede de ön planda. Adada bir evleri var ailenin. Ekonomik şartlar bozulunca da satışa çıkarılıyor evleri. 34 yaşında bir kadının bu defa gözünden siz öyküyü yazmışsınız. Melis'in eviyle olan son vedalaşması üstüne bir öykü.
Evet, yani zaman zaman bu evlen vedalaşma, taşınma çıkıyor. Herhalde ben de yani seviyorum onu çünkü artık geri dönüşü olmayan bir şey oluyor o. Evlerin, yaşadığın mekanın kişinin üstünde şeysi olduğunu düşünüyorum, etkisi olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Mutlu mutsuz, iyi kötü, o girdiğin yerler sana bir takım şeyler yaşatıyor. Melis'in de çocukluğunun geçtiği, ailece mutlu oldukları bir mekandan vazgeçmesi gerekiyor. O bir vazgeçiş. Vedalaşma diyelim. O bir vedalaşma, evet. Vedalaşma hikayesi o.
Peki burada siz özellikle vermek istediğiniz tabii ekonomik bozulmayı da öyküye yedirerek bu anlamda bir mesaj verme, yani ekonomik bozukluklar üstünden bir mesaj verme kaygısı güttünüz mü hikayede tam olarak? Neyi hedeflediniz bu hikayeyle?
İşte demin de dediğim gibi yani müthiş bir değişim geçiriyor şehir. Yani bildiğimiz görüntüsü her yerde değişiyor. Eski yaşam şekilleri, biçimleri yıkılıyor, bambaşka şeylere gidiyoruz. O değişim de hepimizi etkiliyor. Yani insanlar evlerinden vazgeçiyorlar, iyi veya kötü. Belki daha iyi evlere gidecekler ama bir vazgeçiş, bir vedalaşma, onu o da var o hikayede.
O hikayeyi...
Bir de o sisli günler, özellikle sisli, çünkü ne olacağı da belirsiz.
Ben bu sisli günleri okurken kendi evlerimle vedalaşmam, evler derken yaşadığım daha önce anılarım olan evlerle olan ya da şehirler olan vedalaşmalarımı da hissettim. Ekonomik kısmı bir tarafa bıraktım ve kendi ayrılış sebeplerimi ve kendi hatıralarımı da gözden geçirdim. Öykü
bir
bu anlamda da
mu?
Kalıyor, kalmaz mı? Şüphesiz kalıyor.
Yani duvara bir şey çiziktirmişindir, düşmüşündür, o köşeyi hatırlarsın, o merdiveni hatırlarsın, ne bileyim.
Eve gelen sevgililer, şu bu filan, bu anların tekrar yaşanması, muhafaza edilmesi.
Sonra her evin kendi kokusu vardır, her evin kendi sesleri vardır, gıcırtıları vardır.
Evet.
Konudan, komşudan, kuştan, ağaçtan, onlardan da vazgeçiyorsun.
Evet. Bir taraftan Sedef Betil'in dikkatini dağıtmak için her şeyi yapıyorum. Sevgili Onur'la haberleşiyoruz hangi şarkı var ya da telefon bağlantısı şu bu filan diye. Bütün bunlara rağmen Sedef Betil dikkati dağılmadan.
Vallahi zorlanıyorum bari. Sağa mı bakacağım, sola mı bakacağım bilemiyorum.
Evet efendim, kusura bakmayınız. Biz yani böyle şarkı Sting çalacağız sizin seçiminizden. Ondan sonra diğer hikayenizle devam edelim istiyoruz. Bugünkü şarkılarımızın tümü değerli yazar Sedef Betil'in seçimiydi sevgili dinleyenler. Sting ile devam ediyormuşuz şimdi de. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Combat gear to make a man. than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm a legal alien, I'm a
English man. No matter what they say.
Evet, Sedef Betil konuğum, iletişim yayınlarından 2017'de çıktı son kitabı Kırgınlığın Kuytusu'nda. Birçok hayatın içinden öyküler anlattı Sedef Betil ve kitabındaki öykülere kısa kısa değiniyoruz. Onun seçtiği şarkıları da bir taraftan dinleyerek. Sever misiniz Sting'i?
Severim tabii. Evet. Benim kuşağımın o. Siz de seviyorsunuz değil
mi? Ben de severim, ben de severim.
Zaten hani iyi olması o değil mi? Bu kadar senedir dinlenebiliyor. Evet, herkes evet, seviyor
evet,
hala.
Evet. Bu ne vardı bu arada sizin seçtiğiniz şarkılardan? Yine son iki şarkı kaldı sanıyorum. Bir taraftan ona bakayım. Onları da... Evet. Dama geçelim isterseniz.
Dama geçelim.
Damda Solmaz var. Kendini ruhu ve bedeni kuşatılmış olarak tanımlıyor.
Hülya.
Hülya öyle tanımlıyor. Hı-hı. Hülya Akın'la mektup arkadaşı oluyor evet. Solmaz. Kendini ruhu ve bedeni kuşatılmış olarak tanımlayan bir Hülya'mız var burada. Hı-hı. Nasıl bir öykü bu öykü?
Hülya çok ağır bir sebepten hapiste. Dam o yani.
Evet.
Ve de dışarıda serbest biri olan Solmaz. Evet. Ondan yani mektuplaşma, hapiste birinden mektuplaşmak istiyor. Hı-hı. Dışarıdaki kadın bir mektup yazıyor, müdüriyete yolluyor. Müdüriyette Hülya'yı seçiyor.
Neye göre seçiyor bunu?
Hülya'nın, çünkü Hülya ağırlaştırılmış müebbetten yatıyor. Pek aftan çıkma ihtimali yok gibi. Çok Hı-hı. az. O da çıksa bir 10 senesi falan daha var galiba veya 20 senesi. Hatırlamıyorum şimdi tam şeyini, senesini. 40 yaşında bir kadın. 20'lerinde girmiş. Daha demek ki bir 20 senesi veya 18 senesi falan daha var. Çünkü ne arayanı var ne soranı var. Hülya yalnız. Hiç kimsesi kalmamış.
Kırgınlığın da tam kuytusunda, yani kitabın ismiyle de özdeşiyor.
Evet. O biraz Hülya öyle. Hülya şu şekilde, bir de çıkmaktan da korkuyor. Ha. Yani 20 sene orada yaşadıktan sonra, orada iyi veya kötü bir şey, hiçbir şey düşünmeden, yarın ne olacağını düşünmeden bir kalkıyor, yiyor, işte yürüyüş yapıyor, geliyor, yatıyor, kavga ediyor. Yani belirli bir ne yapacağı belirli. Şimdi bu kadar seneden sonra dışarıya çıktığı anda ne yapacak, nasıl evet. geçinecek?
20'sinde girdiği damdan tırnak içinde, yani 60'ında değil mi çıkması, 58. Çıkması.
Neyse yani o evet. 20 sene şey, sonra
evet,
da çıksa.
Şey. O yüzden korkuyor. Evet.
Kimse de yok. Öyle evet. bir çekin ciddi bir şeysi de var, endişesi de var. Bu hikaye şöyle çıktı, yani iki kere o sivil toplumda çalıştığım için iki kere hapishaneye gittim. Tabii çok etkilendim. Ve de bir anda hani bir yere hapsolma, fizikman hapsolma, manen hapsolma gibi düşüncelere çıkıyorsun ve onları düşünüyorsun. Hani
İlham aldığınız bir Hülya var mıydı o gittiğiniz zaman ziyaretlerinizde? Tamamen sizin kurguladığınız
hayır,
farklı
orada,
bir karakter.
Orada zaten hiç bahsetmiyorlar neden olduğunu, ha. neden girdiğini. O, hiç konuşulmuyor öyle bir şey. Hayır, yoktu. Yoktu. Bir kitap kütüphane gibi bir yer vardı. Oraya gittik. Hatta kitap götürmüştük, yollayacaktık falan. Onları da konuşuyorduk. Orada bir iki kişi vardı. Belki onlar, ama yok, hayır, benim Hülya'm orada değildi. Yok. Öyle bir şey yapamıyorum. Hani oradan birinden esinlenmedim. Mekan ve o sesler, onlar tabii etkiledi. Onlar etkiledi. yani. Onun için o dam öyle çıktı. Yani bir ev, hane, korunak, barınaktı konu. Bu böyle bir mektup çıktı. Hı hı. O diye öyle çıkıyor işte. Belli
elinize
olmuyor.
Sağlık. Yani hani bir şeye götürüyor o mektupta. Hı. O kadının ruh haline götürüyor, hı, okuyucuyu. Ben de öykülerinizi okurken kısa kısa notlar alarak, hı, bir taraftan ilerledim. Böyle minik özetler çıkardım kendime. Özetlere ara vereceğim şimdi. Yani bir minik bir ara vermiş olayım. Kimden ilham alıyorsunuz? Var mı öyle ilham aldığınız ya da özellikle okuduğunuz, başucu kitabı yaptığınız birileri?
Yok, çok okuyorum. Ama birisi yok öyle. Okuduğum zaman yazamıyorum, hiçbir şey yazamıyorum. Hmm. Okumaya sonra yazacağım diyorum, oturuyorum. Biraz şeyle çalışıyorum, yani artık yazacağım diyorum, o şekilde yazabiliyorum. İlk başında öyle değildi.
Yazmak için okumaya ara veriyorsun.
Ara veriyorum. İkisini birden yapamıyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü ben işte biraz olayın içine giriyorum, oynuyorum gibi. Yani kitabın içinde de ben her okuduğum kitabı film şeridi gibi oynatırım. Yani girer çıkar işte ağaçlar, yapraklar, işte şişmandır, zayıftır, neyse. O yazar yazmadıysa bile ben onu şekillendiririm. Bir şeye sokuyorum onu. Herhalde o resim, görsel, film, sinema falan da çok seviyorum. Hmm. Belki ondan kaynaklanan bir şekilde onu öyle yapıyorum. Onu yaparken de kendi kurgumu yapamıyorum. Hmm. Kendi karakterlerimi çizemiyorum.
Şimdi programın ilk kısmında konuşurken söylediniz. Dostoyevski dünya klasiklerini zaten siz Robert Kolej'deyken onları okumuştunuz. Hı-hı. Şu an peki en son okuduğunuz mesela kimler var?
Şimdi
önce şeyi alayım, yabancılardan alayım, sonra yerlilerden alayım.
Vallahi kimlerden okuyoruz? Platonov okudum en son, Rus. Ondan sonra bir okuma grubum var, onlarla okuyoruz. Bulgar bir yazar var, onu okuduk yeni, o da genç, 68 doğumlu. Onu okuduk. Neler çıkmışsa onu okuyoruz neredeyse.
Türklerden sevdiğiniz kimse var mı?
Var,
kendinize
tabii
yakın bulduğunuz kimler var sevdiğiniz, yaşayanlardan bilhassa?
Yaşayanlardan?
Çünkü zaten ölmüşleri anladığım kadarıyla siz lise döneminde zaten okuyup bitirmişsiniz birçoğunu.
Ama onların bir zamanı yok ki, bir daha
tabii,
okuyorsun.
Tabii haklısınız,
bir daha
çok doğru.
Çünkü
çok
her
doğru
seferinde başka bir şey doğru buluyorsun. Doğru, biraz doğru tabii zamanla ilgili ama o şey yapabiliyorum yani.
Orhan Pamuk'u beğenir misiniz mesela?
Orhan
Nobel'li yazarınız.
Orhan Pamuk'u beğeniyorum, evet. Beğeniyorum. Onun ilk kitaplarını
Cevdet Bey ve Oğulları, Beyaz Kale.
Ondan sonra Sessiz Ev. Onları Türkçe okudum. Sonra İngilizce okudum. Sonra şimdi yine Türkçe okuyorum. Böyle bir garip şey oldu, bilemiyorum.
Ne enteresan bir kitap. Cevdet Bey ve Oğulları değil mi? Ne güzel resmetmiş diyor. Bayağı da kalın bir kitap yani.
Evet, hani ama öbür kitapları daha güzel. Evet. Yani öbür kitapları daha güzel diyeyim, öyle evet diyeyim.
Benim en beğendiğim kitabı Orhan Pamuk'un, hepsini okudum. En beğendiğim Cevdet Bey ve Oğulları kitabıydı. Yani Yeni Hayat da güzel, yani bir şey diyemem, hani güzel. Sessiz Ev de öyle, hepsi güzel ama Cevdet Bey ve Oğulları ben çok sevmiştim. Siz o zaman bütün kitaplarını okuyorsunuz yazarı. Okudum.
Okudunuz.
Kırmızılı Kadın mıydı? Şimdi getiremedim ismini.
Evet evet, ama ondan sonraki değil mi şey?
Bütün kitapları var bende Orhan Pamuk. Hatta çıkarma sırasına göre kütüphanemde dizili, böyle üst üste hatta dizili yer olmadığı için. Şu an
yok, çok disiplini de çok güzel kuruyor, çok güzel yazıyor. Yani o diyecek hiçbir şey yok tabii ki. Yani.
Peki başka kim okursunuz Türk yazarlarda?
Hasan Ali Toptaş'ın Türkçesini çok beğeniyorum. Çok şey yapıyor beni. Oğuz Atay'ı beğeniyorum. Onlar ama işte eskiler, yenilerden...
Ayşe Kulin okur musunuz mesela?
İlk kitaplarını okudum, sonra okumadım. Okumadım yani.
Rutine girdi belki de Ayşe Kulin biraz. Veda Hayat, Hüzün, Umut. Umut Veda Hayat Hüzün daha doğrusu. Dört ciltlik bir otobiyografi yazdı. Evet. Ve hani sizin kuşağınızdan öncedir Ayşe Kulin. Daha herhalde şeydir.
Evet,
bir 10 yıl, 15 yıl daha.
Okuldan hatırlıyorum
öyle
Ayşe
mi
Kulin. Evet, ahbap şeyim de var yani. Ha. Tanışıyoruz o şekilde. Evet. Bizim okuldan çok vardır yazar çizer.
Kırmızı saçlı kadın bu arada. Evet. Hı-hı. Şimdi kırmızılı kadın dedim de şimdi tam doğrusuna bakayım dedim. Evet. Şimdi devam edelim o zaman sizin öykülerinizle gitmeye. Anladık. Hemen her şeyi okuyorsunuz. Bulgar yazarlar, Rus yazarlar kim çıkarsa okuma gruplarınız da gözümüzde canlandı. Aktif okuyan ve bir taraftan da yazan ama yazmak için de okumaya ara veren bir yazarla birlikteyiz sevgili dinleyenler şu an. Gitmek zamanı öykünüze geçelim. Kitaptaki sırasıyla gidecek olursa kaçak bir kızımız var Maya. Evet. Bir de bunun Selim amcası var. Hı hı. Bu iki kişinin arasındaki diyaloglardan oluşuyor öykü. Şu cümle benim hoşuma gitmişti. Selim amcanın söylediği cümle hoşuma gitti. Onu burada aktarayım. Kaçmıyorsun. Özgür olmak için gidiyorsun. Aa, ne güzel bir cümle bu. Dedim. Bu nasıl çıktı bu kitap?
Bu bir
şey, öykü.
Çok giden var şimdi. Yani bunu yine vedalaşma zaman zaman bunu belki herkes yaşıyor. Yani her ülke yaşıyor diyelim ama bizim coğrafyalar bunu çok sık yaşıyor. Daha doğrusu benim şeyimde, sürecimde 70'lerde yaşandı, 80'lerde yaşandı. Şimdi de çok yaşanıyor. Öyle çok yani biraz bana bağlı tek hikaye o, bu kitabın içinde o. Açıkçası çok.
Ne demek size bağlı?
Yani benim birebir yaşadığım diyeyim.
Yakın çevrenizden değil mi? Yakın. 80'lerdeki etrafındakileri de etkiledi dediniz.
O 70'ler 80'ler kendi arkadaşlarımın bu coğrafyayı terk etme zamanıydı. Bir kısmı geri geldi, bir kısmı gelemedi. Bir kısmı işte oralarda yok oldular. Evet. Öyle diyelim. Şimdiki tabii gidenler benim kuşağım değil. Benim kızımın kuşağı, çocuklarımın kuşağı diyeyim. Çocuğumun kuşağı, o yaş grubu. Onlardan bir tanesi gitmek zorunda kaldı. Birebir yaşadığım için daha önce ben gitmedim. Gitmek zorunda kalmadım. Böyle bir şey yaşamadım. Ama çok yakınlarım gitmesini geride kalan olan yaşadım. Yani her gidişim bir şey tarafı var. Çünkü kalan da bir şeyini yitiriyor. Giden çok şey yitiriyor. Hem yitiriyor hem kazanıyor. Böyle bir garip bir şey o. Onun o vedalaşmalar, o ne olacağı belirsizlikler. Kolay şeyler değil bunlar.
Maya'nın suçunu da söyle, yani daha da suç demeyeyim de niye özgür olmak için gittiğini söyleyebilir miyiz?
Söyleriz. O herkesin kendine göre bir şeysi var. Yani.
Neyi var ben mesela onu... Maya? Ne, sizin canlandırdığınız şey nedir? Niye gidiyor Maya?
Maya siyasi olduğu için gidiyor. Evet.
Pekala. Okuyucuya bırakalım. Yani sizin buna ekleyeceğiniz bir şey varsa başka alabiliriz.
Hayır,
yoksa diğer
ben orada
geçebiliriz.
Maya'nın neden gittiğini... Önemli değil tabii, Maya'nın neden gittiği. Evet. Maya'nın gitmek zorunluluğu
evet,
var.
Olması, yani. Evet. Maya ile Selim amcanın diyaloglarını Gitmek Zamanı adlı öyküde okuyabilirsiniz. Bir başka öyküye geçiyorum. Çok zengin 17 öykü mü vardı acaba kitapta?
Evet.
Bayağı öykü var. Anneciğim adlı öyküde de siz enteresan bir kadını anlattınız. Bu kadın zengin bir kadın.
Zengin olmuş bir kadın.
Peki. Ölene kadar da paranın tek hakim olmak istiyor.
Evet.
Nasıl?
Başka
bir kadın?
Başka bir şeysi yok çünkü.
Kızı var.
Kızı var ama kızı yok. Oğlu zaten başka şehirde oturuyor.
Evet.
Kızından ne bir iletişimi var. Zaten kızından konuşmuyor. Vazgeçmiş kızından konuşmaya. Yani öyle bir alışverişleri kalmamış.
Evet.
Veya oluşmamış zaten. Onu da okura bırakıyorum.
Evet. Orada evet. Aynen.
Kadının şimdi bir tek elinde para var. Paranın gücü var. Çeşit güçler var yani. İktidar gücü var, güzellik gücü var, para gücü var, silah gücü var. Bu kadında para gücü var. Onu da kaybetmek istemiyor. Bir şey kalmamış çünkü.
Peki paylaşsa daha mı güçlü?
Tekerlekli iskemlede kadın.
Evet.
Efendim,
hayatı da seviyor aslında.
Seviyor
bu kadın.
Canım. Sonunda
seviyor.
Güzel yiyor, içiyor.
Boğazını falan düşkün bir kadın. Evet. Yani onu kafamızda canlandırdık. Yani böyle hayattan kopmuş falan bir kadın değil. Yani kendi parasını kendi yer ama gücü paylaşmayan bir kadın belki. Paylaşsa sizce artar mı gücü daha fazla? Yoksa azalır mıydı? Parayı paylaşsaydı.
Ama kadının çocukluğu da var orada. Yani insan geçmişinden kopup yeni şeylerle yapamıyor. Bilmiyorum, o kadar kolay değil. Çok Kolay değil, bazı insana çok zor yani evet. onlardan vazgeçip evet. yeni şekle girmek. Çünkü bazı şeyler elde ederken bir sürü şeyden vazgeçiyorsun. O vazgeçtiklerine geri dönüp tekrardan yapamıyorsun onları. Çocuklar büyüyor, eşler çekip gidiyor. Ne bileyim işte evler yıkılıyor evet, falan evet, falan evet, yani. Evet,
evet. İlk programın ilk kısmında demiştim ya öykü yazmak daha zor diye. Hı. Bakın şu an mesela biz sizin öykülerinizin yarısını bile anlatamıyoruz. Yani yarısını Hı. bile değinemedik şu an. Mesela bir kitap bu roman olsaydı konuşacağımız konu bitmişti. Yani hani ne oluyor evet. ne bitiyor bitmişti
tabii
ama.
Karakterleri anlatacaktık.
Tabii yani bir şey bitmişti burada. Ama şimdi o kadar konuşmak da yorucu. O bakımdan dedim yazmak daha yorucudur öykü yazmak
yorucu,
bence diye.
Şu şekilde yorucu yani. Kurarken bir kere kurarken
her birisini
giriyorsun.
Her birisini yeniden aynen
yazarken o duyguda kalman gerekiyor çünkü başka türlü şey yapamıyorsun, yazamıyorsun iyi. Çıkışı da var bunun, başka şeye girerken, duygu boyutuna girerken yorucu oluyor evet. yorucu oluyor ama aynı zamanda da bilmiyorum. Biz işte şu aşamada yapmak istediğim bu. Bilemiyorum evet. neden.
Elinize sağlık. Gayet memnunuz halimizden okuyucular olarak. Evlenip evinden ayrılmak üzere olan bir genç kızı anlattığınız hikayeniz ha. var. Kendi evinden ayrılırkenki son anları ve anılarıyla vedalaşırkenki mutsuzluğu. O öykünün ismi de genç bir kadının bırakamadıkları.
Hmm. İşte hep demin de yani aşağı yukarı... Yani bu hikaye yani bu kitabın içeriğinde bu vazgeçememe, vedalaşma ve vazgeçememe. Evet. Daha doğrusu vazgeçeceksin, mecbursun çünkü hayat devam ediyor. Güzel şeyler de var. Oraya doğru da gidiyorsun ama işte bir ufak tefek kırgınlıklar bir yerlerde kalıyor, kuytuda, saklı kalıyor.
Kuytu demişken kırgınlığın kuytusunda bu kitaba verdiğiniz isim ve yine bir saat önceki kısımda bir öyküden bir isim vermek istemedim seçip. Hı hı. Yani bir öyküyü ön plana çıkartıp da diğerlerini üvey anne muamelesi yapmadınız sonuç olarak. Niye kırgınlığın kuytusunda peki ismi koydunuz?
Onu da ben koymadım. Editörüm koydu.
Editörünüz koydu.
Evet ha. çok başarılı bir editörüm var.
Evet, sizin editörünüz maşallah öyküyü gönderiyor, yeniden bunu yaz diyor, ismi kendi
ama
koyuyor.
Ama editör o şey yapıyor.
Budur zaten diyorsunuz. Peki İletişim Yayınları kuvvetli bir yayın evi tabii yani evet. çıkardığı, evet. çalıştığı yazarlar da çok evet. Bu anlamda bizim de çok beğendiğimiz kitapların yazarları. Büyük Babanın Bildikleri öyküsüne geçelim yine kısaca ona bir bakalım, o öykünün içine girip çıkalım. Hı. Valla böyle çok sevdim değerli dinleyenler. Öyküsünü okuduktan sonra yazarıyla konuşup da böyle öykünün içine girip çıkmak karakterleri. Yani şu an karaktere dokunacak konumdayım. Yani büyük babayı bana tarif edin deyip de yazardan bunun tarifini almak ne kadar büyük bir lüks. Yani anlatamam size. Değmeyin keyfime. Alışveriş merkezinde unutulan bir büyük baba var burada.
Evet, AVM'lerden çok etkileniyorum. Evet. Yani bu kitapta birkaç tane AVM hikayesi evet. var. Büyük baba da onlardan bir tanesi. Çünkü böyle dolaşırken orada görüyorum yaşlı büyük babalar oturuyor orada yani kafede ha. oturuyor veya hani bekleme bankları var ya oralarda evet. oturuluyor. Bir daha sefer gittiğinizde bakın var onlar hep.
Bakacağım.
O büyük baba da orada fakat ailenin diğer iki ferdi çok meşgul oldukları için büyük babayı orada unutuyorlar.
Evet.
Bu büyük baba biraz zayıf bir büyük baba.
Bildikleri çok... olan bir büyük baba aynı zamanda böyle.
Var tabii geçmişi? Herkesin bir geçmişi var. hepimizin bir birikimi var. Büyük baba onu torununla paylaşıyor. Torun çünkü ilgili büyük babayla.
Evet.
Çünkü bilmediklerini anlatıyor. İşte böyle imtina falan gibi o benim demin sözüne evet. ettiğim evet. sözcükleri öğretiyor ona. İşte o da 13 yaşında bir delikanlı. Ona cazip geliyor. Büyük babasıyla oturup sohbetler ediyor. Televizyon izliyorlar. Gazete okuyor ona. Gazete haberlerini tartışıyorlar. Gazetede işte bir sürü olaylar var. O 13 yaşında bir erkek çocuğun ilgisini çekecek. Onları konuşuyorlar. Büyük babanın neler yaptığını, neler geçirdiğini torun biliyor. Kendi oğlundan gelini bilmiyor. Öyle bir sürü şeyi bilmiyoruz çok yakınımızdaki insanlarla ilgili.
Mesela büyük babanın diğer büyük babasıyla olan şeyini bile mesela torun biliyor ama o kısmı okuyucuya bırakalım artık. Evet. Burada bitirelim. Peki. Mektuba geçiyorum. Öyküde iki tane mektup var. Aslında biri damdaki mektup. Evet. Yani cezaevinden evet. yazılan Hülya'dan Solmaz, tabii Hülya'dan Solmaz'a mektup. Diğer mektupta da adanın arkadaşı Füsun'a olan mektubu. Tabii 43 yaşında bir kadını bu defa siz anlattınız. Evet. Adayı anlattınız. Cesur bir kadın Ada. Aslında değil mi?
Evet.
Yani çocuklarını falan bırakıp, eşini bırakıp, terk edip, daha doğru bir ifadeyle gidiyor. İç hesaplaşmasını hmm. siz o mektup aracılığıyla bir kadının, 43 yaşındaki bir kadının iç hesaplaşmasını hmm. anlatıyorsunuz bu öyküde. Başkaları için yaşamak, özünden yemek, nasıl bir varoluş cümleniz var? O cümleyi de almışım ben notlarıma. Evet, o cümleyi bir daha tekrar şey yapayım, söyleyeyim. Başkaları için yaşamak, özünden yemek, nasıl bir varoluş? Nasıl bir öyküydü bu? Nasıl çıktı?
O da AVM'de çıktı.
Efendim AVM'ye herkes gidiyor, vakit öldürüyor siz. Ya, bir kitap yaratmışsınız.
Yani evet, benimkiler çok böyle basit hikaye şeyler. Yani her yerde her an olan bir şeyler. Onlar hoşuma gidiyor. Onların hepsinin bir hikayesi var. Hepimizin kaç tane hikaye yazabiliriz öyle gibi geliyor. Yani öyle çok büyük olaylar ve de büyük duygular, coşkular gerekmiyor bir hikaye yapabilmek için diye düşünüyorum.
Evet. Ada nasıl bir kadın da bu kadar cesur bir karar alıp da kendi iç hesaplaşmasını yapıyor?
Ada bir kere kendine dönük bir kadın. Yani egoist demeyeceğim. Hayır, egoist değil kadın. Yalnız bir kadın Ada. İsmini de onun için Ada koydum. Etrafı sularla çevrili. Tek başına yaşıyor Ada. Yani pek öyle kök salacak, bağlanacak biri değil. Ama işte... Yani mahalle baskısı da demeyeyim de arkadaş, anne, şu bu. Yani normalde ne bekleniliyor? Okulu bitiriyorsun, evleniyorsun. Evlendikten sonra çocuğun oluyor. Bir çocuk değil, iki çocuk. Beklenen bu. Onlar olmadığı zaman da insanlar sorgulamaya başlıyor sana. Hani evlenmeyecek misin? Çocuğun olacak mı, olmayacak mı falan gibi. Ada bunlara tamam diyor, evleniyor, çocuğu oluyor. Ama bir zaman gelince bir sabah kalkıyor. Ve yüzünden yediğini, kendinin yok olmakta, kendinin o olmadığını birdenbire dank ediyor kafasına. Ve ayrılmaya karar veriyor. Yani başka bir sevgilisi yok, kocanın sevgilisi yok. Aslında hani toplumun normlarına baktığın zaman ayrılması için bir sebep yok. Geçerli, herkesin kabul edeceği bir sebep yok. İşte seyahate git falan diyorlar. Ama Ada cesur. Cesur belki ama Ada şimdi çok huzurlu. Ne bileyim işte AVM'de öyle bir kadın gördüm. Öyle öyle geldi yani. O bana o hikayeyi verdi. Hiç ne sesini duydum ne bir şeysini duydum. Öyle.
Vallahi size bu ilham veren AVM'yi ben çok merak ettim. İsim olarak söylemesek de hangi semtte? Belki biz de o AVM'nin havasından suyundan faydalanıp da belki bir iki bir şey yazabiliriz.
Hepsi.
Hepsinde.
Hepsi dolu. Hikaye dolu hepsinde. Evet.
Siz de böyle hiç AVM'lere gidecek de bir hanımefendi tarzı yok. Böyle otellerin beş çaylarına katılacak bir bir asilzade var şu an karşımızda sanki.
Yok yok, beğenmedim onu ben. Ben AVM'de kalayım, hikaye yazayım daha iyi.
Bir orada AVM'lere gidenler de kızmasınlar bana. Yani bir dakika şey oldu bu. Evet, herkese AVM'den biz dinleyen herkese selamlar, saygılar. Seslenişe geçelim hemen diğer öyküye. Bu benim çok hissettiğim bir öyküydü. Hepsi de beğendim ama bu seslenişteki bu bir reklamcıyla olan bir diyalog. Eskiden kumarhanelerde kurpiyelik yapan bir, onu da enteresan, nereden bulmuşsunuz kadının eski işini? Kurpiyelik yapan bir kadını anlatıyorsunuz. Bir parkta, bankta oturuyorlarken yaptıkları hayata dair sohbetleri var bu şeyde. Nasıl çıktı bu? Yani hiç tanıdığınız kimse var mı kumarhanede kurpiyelik yapan ya da?
Yok, hayır, ama bir dönemler burada kumarhaneler açıktı. Yasak yoktu. Ve de kurpiyelik çok zor bir iş.
Evet. Hemen karşımızda güçlü bir kadın, sarışın bir kadın canlandı benim gözümde. Güzel bir kadın canlandı, güzel yaşlanmış bir kadın canlandı bu hikayeyi okurken. O kadını aldım, banka oturttum ve o sohbeti yaptım.
Banka oturttun ama yanındaki reklamcı kız pek onu sıradan ve çok gereksiz buluyor.
Evet, evet, evet.
Çünkü reklam...
Başta.
Evet, reklamcı kızın saçları gri, uçları turuncu, evet, evet. Siyah boyalı.
Ha, doğru, doğru.
Botları,
doğru.
Motları, her tarafı dövmeli. aynalı gözlükleri falan var. Evet, reklamcı doğru. Kızı o. Bu yanında çok sıradan işte apartmanın birinci katında oturan bir hanım. Emekli, yaşlı, 80'lerinde falan kadıncağız. Yan yana oturmayı bile düşünmüyor. Ama sonra sohbete başlayınca işler öyle gitmiyor. Yani orada orada tabii bir şey var, yani bir yalnızlık var. İki yalnız insanın bir bankta, çok farklı iki yalnız insanın bir bankta bir araya gelebileceğini göstermek istedim. Öyle.
Bir taraftan yanlış bir şey söylemiş olmayayım diye hemen kitapta ilgili kısma baktım. O betimlemeye yaptığınız kısma, dediğiniz gibi gri boyalı, uçları turuncu, saçlarım belime kadar uzun falan diye bir şeyiniz vardı, hatırladım. Peki sıradan giysi, ha evet, sol yanımda bejli grili sıradan giysileriyle banka bırakılmış. Evet, neyse, okuyucuya bırakalım onu da. Ama sesleniş çok özel bir öykü aslına bakarsanız. Hayata dair, o yani kaçırdıklarımıza dair sizin anlatmış olduğunuz. Zamanı değerlendirmek lazım. Öyküsüne baktığım zaman 80 yaşında olan, arkadaşlarının tek tek cenazelerini defnetmeye alışmış olan bir adamın
monolog.
Monolog, evet. Doğru, bir sohbet ediyor kendisi. 80 yıllık hayatına sohbet tadında kısa bir bakış atmışsınız bu adamın da. Bu muydu? Bu kadın değil, erkek değil, kadın. Hayır. Ha, bu değil. Ha, tamam.
Değil bu. Bu cenazelerde bazen çok rahatsız oluyorum. Çünkü bu tabii oradan değil de cenaze, bir kitapta da var bir cenaze hikayem. İnsanlar birbirini görüp sohbet etmeye buluşuyorlarmış gibi geliyor. Yani nasılsın filan falan, her böyle sıralı bir ölümse, beklenen bir ölümse öyle bir şeysi oluyor. Bir iki kere çok rahatsız oldum. Burada da yavaş yavaş sıraya giriyor sınıf arkadaşları. Herkes böyle işte bir beklemeye giriyorlar yani. İşte kaç tane kaldı diyor filan. Orada uzun zamandır görmediği bir arkadaşından sohbeti. Artık ne kadar zamanı kalmamış bilmiyor ama bu bir kuşak öncenin bir kişisi olduğu için belirli bir disiplini var, hayat disiplini var. Sabah kalkıyor, tıraş oluyor, işte zamanını değerlendirmek için rozetler üretiyor filan. Öyle bir öykü bu. Yani öyle bir insan manzarası.
Evet. Şey de var aslında, böyle başkasının cenazelerine de katılan ilgisiz, evet, yaşlı insanlar da var. Onu da güzel gözlemlemişsiniz. Programın sonlarına geldik. Sizin seçtiğiniz Lionel Richie'ye vakit kalmayabilir. O yüzden Onur'dan rica edelim, kulağımıza versin bir taraftan fonda. Şarkıyla değil, haberlere geçelim doğrudan. Çünkü soracaklarım bitmedi size. Evet, soracaklarım bitmedi. Sizin özel olarak kapatmış olmayalım birdenbire. Söyleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım sizden. Yoksa bir fincan kahveye geçeceğim. Sizin öykülerinize devam ediyor olacağım.
Tamam,
hangisini nasıl yapalım?
Tamam.
Peki, zamanı değerlendirmek lazımdan bir fincan kahveye geçiyoruz. Kulağımıza Richie verdi Onur. Teşekkür ediyoruz. Bir fincan kahvede Selin Moda şirketinde tasarımcı, Tuğçe'de bir kahve zincirinde Arge uzmanı, Arge müdürü. Selin henüz kovulmuş işinden. İş hayatına ilişkin güzel bir sohbet ve ufuk açıcı bir sohbet esasında.
Evet, çünkü bunu ben gençlerle çok yaşıyorum. Çok çok sık iş değiştiriyorlar. Rahat da değiştirebiliyorlar. Şimdi orada Tuğçe daha genç. Daha uzuzuna gelmemiş. Öbürü de biraz daha kırklarında. Kırklarındaki daha çok etkilendi işinin sona erdiğinden. Çünkü de bir de yaratıcı bir kız ve de her yarattığından biraz bir parçası eksiliyormuş gibi hissediyor. Öteki daha iş kadını. O iş kadınının git meydan oku diye ona şey yapıyor, fikir veriyor. Öyle bir şey o yani.
Evet, bir meydan okuyuş.
Meydan okuyuş.
İki iş kadını, bir iş kadınından.
Yaparsın iş kadını. Sen diyor. Biri cesur, biri değil. Evet.
Ağlamakta abisinden uzun süredir haber alamayan bir adamı görüyoruz öyküsünü. Kapısını çalan gizemli bir ziyaretçiden sonra abisini tekrar
bizde derler ya, erkek çocuk ağlamaz, erkek adam ağlamaz falan. Bence herkes,
ağlattığınız erkekleri.
Ama ağlasınlar yani, ağlasınlar çünkü gülmek kadar doğal bir şey. Bir duygu boşalımıdır ağlamakta. Yani zamanı gelince tabii, yani bu bir şey değil. Ağlamadığı için başka şeyler oluyor diye düşünüyorum. Onun için bir de işte ölüsü de bulunamadığı için öyle bir arayış içinde. O da olan bir şey. Çünkü ölüyü bulup gömemediğin zaman da o iş bitmiyor. Yani yaşıyor mu yaşamıyor mu, o ikilemi yaşıyorsun.
Evet.
İki kardeşin öyle bir şeysi.
Öyküsü. Şimdi diğer iki öykünüze vakit kalmadı konuşmaktan. Tamam. Uzun ve kısa hayallerde, gençken hayaller uzun, yaşlandıkça hayaller de kısalıyor. Şeyiniz var, ana fikriniz var. O özel bir ana fikirdi. Burada söyleyeyim dedim. Son 30 saniye kalmış programımızı bitiriyoruz, haberlere geçmemize. Çok teşekkür ediyoruz Sedef Betil katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Kitabınız kısa gibi gözükebilir ama bakın süre yetmedi konuşmaya. Elinize sağlık.
Sağ olun, çok mersi.
Yeni öykülerinizi bekliyoruz sizden. Olur. Sabırsızlıkla. İletişim tamam. Yayınlarından Kırgınlığın Kuytusunda kitabı çıkmıştı Sedef Betil'in 2017'de. Çok yeniydi kitap. Bizi eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem dışının sonuna geldik. Herkes keyifli pazarlar.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.